Bir Pekin ördeğinin tam 15 yıl 5 ay süren yolculuğu. Yazan Vasilis Papateodoro. Yunanca'dan çeviren Fulya Koçak. Seslendiren Gürsu Gür. Her şeyin başlangıcı. 1992'de Çin'in doğusuna uzanan okyanusta uzun süren fırtına büyük bir yük gemisini batırıp sürükledi. Geminin yükü, İçleri küçük çocukların banyoda oynadıkları şirin, plastik, sarı yavru ördekçiklerle dolu, kocaman yumurtalardan oluşuyordu. Burada 5, 10 ya da 100 plastik yavru ördekçikten değil, bu fırtına nedeniyle kendilerini suyun içinde bulan yaklaşık 30 bin küçük, sarı plastik ördekçikten bahsediyoruz. Yükler güverteye sıkı sıkıya bağlanmadıklarından, kısa sürede yük gemisini alaşağı eden dalgalar, bu kocaman yumurtaları sürükleyip içlerindekileri okyanusa dağıttı. Binlerce plastik ördekçik denizdeki akıntılarının peşi sıra hızla sürüklenmeye başladı. Tıpkı avcısından kurtulmak için kaçışanlar, kurbanlar, köklerinden kopup uzaklara savrulan göçmenler ya da komutanı olmayan bir ordu gibi. Su onları nereye sürüklerse oraya ilerliyorlardı. Ancak bu dev ordunun bir düşmanı yoktu. Elbette ördekçikler sürüklenmeyle başlayan yolculuklarında pek çok düşman ve dostla karşılaştılar. Uydular, radarlar ve gemiler bu sarı ördekçikleri fark ettiğinde dünyanın her yerinde onlara yönelen bir ilgi oluştu ve giderek her tarafı bu ördekçiklere karşı bir sevgi dalgası kapladı. Ördekçiklerin yolculuğu yıllarca sürdü ve zamanla herkes ördekçikler hakkında bir şeyler öğrenmek istemeye başladı. Okyanus bilimciler ve meteorologlar, ördekçiklerin bu yolculukları üzerinde araştırmalar yapıp ne yöne gidecekleri, nereye kadar ulaşabilecekleri ve nerelerde takılabilecekleri hakkında tahminlerde bulundular. Herkes artık büyük bir üne kavuşmuş olan bu Pekin ördeklerini konuşuyordu. Ancak hiç kimse, gerçek bir gagası ve muhteşem renkte tüyleri olan bildiğimiz sahici, canlı, büyük bir anne ördeğin de onlarla birlikte yolculuk yaptığını bilmiyordu. O da tüm okyanus boyunca diğerleriyle birlikte yolculuk yaptı. Ancak kimse onunla ilgilenmedi. Bu ilgisizlik belki de onun yolculuğunun insanlara on binlerce ördekçiğin yolculuğu kadar ilginç veya çarpıcı gelmediği içindi. Ama onun da tümüyle kendine özgü bir hikayesi vardı. İşte biz de şimdi bu hikayeyi öğreneceğiz. Bir Pekin ördeğinin tam 15 yıl 5 ay süren büyük yolculuğunu. Çok mutlu, dünyalar güzeli bir ördekti. Başını lagünün sularına daldırır ve daima gagasının ucunda bir balıkla sudan çıkarırdı. O zaman çevresi ana baba günü olurdu. Çocukları onu her adımda izleyen 10 küçük ördek yavrusu vaklayarak üzerine atılır ve her biri kendine bir balık isterdi. Anne ördek çok adildi. Her yavrusu bir balık alana kadar aynı ördek yavrusuna ikinci balığı vermezdi. Bu mutluluk değil de nedir söyler misiniz? Belki diğer ördekler de oradaki balıkçıların ördeğin sahibi Bay Ho'yu kıskandıkları gibi kıskanıyordu onu. Bu durumu ördeğe kimsenin söylemesine gerek yoktu. O böyle olduğunu hissedebiliyordu. Gördüğünüz gibi ördekler insanlardan daha fazla şeyi anlayabilir ama insanlar bunu bilmez. İnsanlar yalnızca köpek, at ve yunusların zeki hayvanlar olduğunu zanneder. Tabii ki hayır. Tüm hayvanlar zekidir. Çünkü tehlikeyi sezip ondan kaçabilir, ne zaman yağmur yağacağını, ne zaman çok sıcak olacağını, nerelerde besin bulabileceklerini, yuvalarını nasıl yapacaklarını bilir ve tüm bunları yavrularına öğretebilirler. Daha ne olsun? Bay Ho'nun ördeğini tüm hayvanlar ve insanlar kıskanırdı. Gökkuşağının tüm renklerinde, belki de daha fazlasında, yumuşacık parlak tüyleri vardı. Bu nedenle Bay Ho da ona diğer canlılardan fazla düşkündü. Anne ördek bu fakir Çinli balıkçının övünç kaynağıydı. Bir gün onunla komşu kente gidip bir ördek güzellik yarışmasına katılmış ve birincilik ödülü almıştı. Yepyeni bir balık oltası. Bay Ho, bunun sevinciyle ertesi ve bir sonraki gün tuttuğu balıkların hiçbirini satmamış, hepsini ördeğe ve tabii ki küçük yavrularına vermişti. Buna da hiç aldırmamıştı. İşte o denli çok seviyordu ördeği. Onun üzerine titriyor, onu okşuyor, yıkıyor ve aynı ilgiyi yavrularına da gösteriyordu. Şüphesiz onlar da büyüdüklerinde aynı anneleri gibi, hatta belki ondan daha güzel olacaklardı. Çünkü babaları da en az anneleri kadar göz kamaştırıcıydı. Keşke onu bir ihtiyaç anında satmamış olsaydı da şimdi hep birlikte olabilselerdi. Yine de birinin mutlu olması için güzellik şart değildir. Mutluluk kimi zaman güzellik yüzünden kaybedilebilir de. Zaten anne ördek için de öyle olmuştu. Her şey yandaki balıkçı köyüne bir fabrika yapıldığı zaman başladı. Lagün kurutuldu ve bulunduğu yerde dev bir bina yükseldi. Bundan böyle küçük balıkçılar orada çalışacaktı. Fabrikanın sahibi haliyle oradan biri değildi. Ördeğin de, köylülerin de, hatta çevre köylerdekilerin de adını duymadığı bir yerden geliyordu. Fabrikanın ortaya çıkması ilk başlarda büyük bir coşkuyla karşılandı. Artık insanların ailelerini doyurmak için her gün balığa çıkmak zorunda kalmayacağı ve yoksulluktan kurtulacaklarına dair bir sürü laf duyuluyordu. Tüm bu değişiklikler haliyle hayvanları da etkiliyordu. Ördekler artık pek yakında kuruyacak olan yandaki lagünden yiyecek bulamayabilirler ve sahipleri onları daha sık beslemek zorunda kalabilirdi. Bir gün ördeğin yaşadığı köy muazzam bir araba kortejiyle çalkalandı. Çocuklar ziyaretçileri köyün girişinde karşılamak için yalın ayak koştular. Köyün girişinde iki sütun arasına üzerinde hoş geldiniz yazılı devasa bir kurdele asılıydı ve köy ahalisi kim ve ne olduğunu bile bilmedikleri bir şeyi beklemek için meydanda toplandı. Belediye başkanı da ayaklarının dibinde ördek ve yavrularıyla birlikte törene katılan Bay Ho da en şık kıyafetlerini giymişlerdi. Beklenen kişi arabadan indiğinde belediye başkanı işareti verdi ve köy sakinleri coşkuyla alkışlamaya başladılar. Devamında kıyafetlerinden anlaşıldığı kadarıyla pek zengin olan ziyaretçi kürsüye çıktı ve köyün korosu hep bir ağızdan şarkı söylemeye başladı. Zavallılar bütün gün balık tuttuklarından prova yapmaya vakit bulamamışlardı. Şarkı onları o kadar korkutmuştu ki yavru ördekler hep bir ağızdan vaklamaya başladılar. Bay Ho ve anne ördek onları sakinleştirmeye çalıştı. Belediye başkanı yabancıyı, ki kelimenin tam anlamıyla yabancıydı çünkü hiç Çinliye benzemiyordu, kürsüye buyur etti ve o da fabrika hakkında konuşmaya başladı. Ördek onun ne dediğini anlamıyordu. Aynı zamanda onu göremiyordu da. Ama nedenini bilmediği bir şey onu huzursuz ediyordu. Zaman geçtikçe huzursuzluğu daha da artıyordu. Birden Bay Ho onu kucağına aldı. Ördek yavrularına da kendisini izlemeleri için işaret ettikten sonra belediye başkanıyla yabancının üzerinde durdukları kürsüye çıktı. Aşağıdakiler alkışlamaya devam etti. Belediye başkanı Bay Ho'nun kulağına bir şeyler söyledikten sonra o da ördeği yabancıya verdi. Adam ördeği tuttu. Biraz kaba olduğunu söyleyebiliriz. Ve işte o zaman ördek onun üzerine pisledi. Ya ne yapsaydı? İnsan, yani ördek de korkmuştu. Yabancının üzerine öyle büyük bir pislik geldi ki bembeyaz gömleği tepeden tırnağa pislendi. Aşağıdakiler ooo demeye başladı. Ooo dedi belediye başkanı da. Oh diye düşündü ördek kafasıyla ördek de. Bir tek Bay Ho hiçbir şey yapmadı ama yer yarılsın da yerin içine girsin istedi. O kadar utanmıştı ki önce sarardı, sonra kızarmaya başladı ve en sonunda pancar gibi oldu. Ama yabancı hiç utanmadı. Yüksek sesle gülmeye başladı. Onunla birlikte belediye başkanı ve izleyiciler de gülmeye başladı. En sonunda Bay Ho da kahkahayı patlatıverdi. Sonra yabancı belediye başkanına dönüp bir yandan gülmeye devam ederek kimsenin duymayacağı fakat belediye başkanının anlayacağı şekilde yavaşça ''Bu iğrenç ördeği üzerimden al, ondan tiksiniyorum.'' dedi. Ördek yabancının yüzündeki tiksintiyi gördüğü için ne dediğini anladı. Yüksek davetlinin kendisinden hoşlanmadığı gün gibi ortadaydı. Ördek onun üzerine pislediği için memnundu. Belediye başkanı ördeği alıp tekrar Bay Ho'ya verdi. O da ördeği okşadı, üzerine eğilerek fısıltıyla ''Er ya da geç yeniden buluşacağız canım.'' diyerek bir kafesin içine koydu. Az sonra yabancının yardımcılarından biri, içinde ördeğin olduğu kafesi, Bir diğer yardımcısı da 10 yavrunun olduğu diğer kafesi alıp büyük bir arabaya yükleyerek köyün meydanından uzaklaştı. Kalabalık çabucak dağıldı. Herkes evlerine döndü. Yalnız Bay Howe yolun ortasında durup uzaklaşmakta olan ördeğinin arkasından baka kaldı. Ördek etrafı bir kafesin içinden görüyordu. Bu durum ona hiç mantıklı gelmiyordu. Zaten bir ördeğe böyle bir şey nasıl mantıklı gelir ki? Fabrikanın avlusunda tek başına sevdiklerinden uzakta tutsak bir halde duruyordu. Yavrularının da bir başka kafeste tutulduğunu görüp yüreği kanıyordu. Bay Howe'yu günlerdir görmüyordu. Zavallının fabrikanın bir İngiliz'e, şu iyi giyimli yabancıya ait olduğundan, onun ördek ve yavrularına birkaç günlüğüne el koyması karşılığında Bay Howe'nun bütün ailesine iş verdiğinden haberi bile yoktu. Fabrikayı orada insanları çok daha ucuza çalıştırabildikleri için mahsus Çin'e kurduklarından ve fabrikada temel olarak plastik banyo ördeği üretileceğinden de haberi yoktu. Aynı zamanda kendisinin ve yavrularının fabrika ürünleri için maskot olarak kullanılacakları ve üretilecek plastik ördekçiklerin reklamlarını yapacakları hakkında da en ufak bir bilgisi yoktu. Bunları bilse de bizim ördek, plastik ördekçik denen şeyin nasıl bir şey olduğunu hayalinde canlandıramazdı. Kendisinin ve yavrularının diğer plastik ördekçiklerle birlikte İngiltere'ye seyahat edeceklerini ve Bay Howe'yu ördekleri sağ salim geri getireceklerini söyleyerek kandırdıkları da aklının ucundan bile geçmiyordu. Bir gün fabrikanın girişinde paletlerle birbiri üzerine istiflenmiş sayısız sarı plastik banyo ördeği taşıyan işçileri gördü. Bizim ördek öyle sevindi ki durmadan vaklamaya başladı. Aynı şeyi kendisinden birkaç metre ileride duran yavruları da yapmaya başladı. Bir an dünyanın bütün ördeklerinin oraya toplandığını ve başka ördeklerin de geleceğini sandı. Ancak sarı ördekçiklere dikkatle baktığında onların kımıldamadıklarını, vaklamadıklarını, ortalıkta yiyecek aramadıklarını ve bir annelerinin olmadığını fark etti. Bu ördekler ne biçim ördeklerdi böyle? Tamamen ruhsuz şeylerdi. Bizim ördek onlarla konuşmaya, onlara seslenmeye ve onları harekete geçirmeye çalıştı. Boşuna. Umudunu yitirerek özgürce istediği yere gidebildiği, herkesin kendine hayran olduğu ve kıskançlıkla baktığı günleri düşünmeye başladı. Evet, hala kendisini kıskandıklarını düşünüyordu. Şu birbirinin üzerine istiflenmiş plastik, sarı, cansız ördekçikler ne kadar da çirkinlerdi. Kendi çocuklarıyla kıyaslanamazlardı bile. Onların anneleri olduğu ve onlara taptığı için böyle düşünmüyordu. Gerçekten de hayatında hiç bu kadar çirkin ördekler görmemişti. Bir gün avluda tesadüfen Bay Howe'nun en büyük oğlu Zao'yu gördü. Bulunduğu yerden Zao'nun dikkatini çekebilmek için gürültü yapmaya, kanatlarını kafese çarpmaya başladı. Aynı şeyi yavruları da yaptı. Sonunda Zao onu görüp yanına yaklaştı. Elini kafesin aralığından içeri sokup ördeği okşamaya başladı. Ah, okşanmayı ne kadar çok özlemişti. Daha sonra Zao cebinden biraz ekmek çıkarıp yemesi için ufalayarak önüne koydu. Seni öyle çok özledik ki diye konuşmaya başladı ördekle. Bizim ördek de onun dediklerini anladı. Eğer ördek değil de insan olsaydı kesinlikle ağlamaya başlar ve parmaklıklar arasından da olsa Bay Zao'ya sarılırdı. Ha, bir de Bay Howe'ya selam gönderirdi elbet. Ancak ne yazık ki sadece bir ördekti ve Bay Zao'nun okşayışlarıyla yetinmek zorundaydı. O günden sonra Zao ördekleri sık sık ziyaret ederek onlara ekmek, peynir, susam ve biraz da pirinç götürdü. Kimi zaman arkadaşı Yan da onunla birlikte geliyor, ördeğin kafesinin yanında birlikte oturuyor ve sohbet ediyorlardı. O zamanlarda bizim ördek onlara eşlik etmekten ötürü çok mutlu oluyor ve üzüntüsünü unutuyordu. Ancak en mutlu olduğu zamanlar çok daha seyrek gelebilen Zao'nun kardeşleriyle annesinin gelip onu sevdiği zamanlardı. Hepsi fabrikada çalışıyor ve birlikte ördeğin yanına gidebilmek için küçük kaçamaklar yapıyorlardı. Ancak Bay Howe'yu hiç görmüyordu. Ta ki bir akşam beklenmedik bir şey olana kadar. "Gel, gel hadi, çık dışarı," dedi sessizce Zao kafesin üzerine eğilerek. Parmaklıkların arasından birkaç parça kopararak bir açıklık oluşturmuştu. Bizim ördek ne yapacağını bilemiyordu. Zao kendisine yeniden özgürlüğünü bağışlamıştı ama bizim ördek tereddütlüydü. "Hadi, yakalanmadan çık artık. Zhao sanki çok kötü bir şey yapmış da kimsenin kendisini görmesini istemiyormuş gibi tedirginlikle arkasına bakıyordu. Bizim ördek vaklayacak gibi oldu ama Zhao onu susturmak için hemen gagasından tutup ördeği kucaklayarak dışarı çıkardı. O anda avludaki projektörler yandı. Işıklar Zhao'nun üzerine toplandı ve fabrikanın bekçileri anında ördeğin kafesinin yanında bitiverdi. Zhao, bizim ördek ve bekçiler hepsi de hareketsiz duruyordu. Kısa süre sonra yabancı, hani şu fabrikanın sahibi iyi giyimli adam vardı ya, çevirmeniyle birlikte geliverdi. Pataklayın onu diye emretti bekçilerine. Onlar da Zhao'nun tişörtünü çıkarıp ona acımasızca vurmaya başladılar. Çocukcağız canının acısından yere düştü. Bekçilerin durmaya niyeti yok gibiydi. Bizim ördek arkadaşına vurduklarını gördükçe öfkesinden umutsuzca vaklamaya başladı. Ama kimse onu umursamıyordu. Sonra bekçilerden biri gelip onu tek bacağından yakaladı ve tepe taklak tutup taşıyarak başka, daha sağlam bir kafese kapattı. Bu olaydan sonra ördek Zhao'yu bir daha görmedi. Ne onu ne de ertesi gün işten çıkarılan ailenin diğer üyelerini. Gemideki ilk günler berbattı. Ancak yine de yapacak eğlenceli bir şeyler buluyorlardı. Bizim ördek başlarda güvertenin üzerindeki kafesinin içinde ayağa kalkıp da dik duramıyordu. Öyle çok sallanıyordu ki sonunda ayakları birbirine dolanıyor ve kafesinin parmaklıktan yapılmış duvarlarına çarpıp duruyordu. Kanatları kafesin tellerine takılıyordu. Hatta bir keresinde gagası da tellere sıkıştı da kurtulana kadar canı çıktı. Az ileride başka bir kafesteki yavruları da birbirlerinin üzerine yuvarlanıp duruyorlardı. Anne ördek onlara cesaret vermek için yüksek sesle gülmeye çalışıyordu. Elbette zamanla hepsi geminin sallanmasına ve başlarının dönmesine alıştı. Hatta bundan oyun oynama keyfi bile almaya başladılar. Aslına bakılırsa bu kadar büyük bir gemiyle yolculuk yapmak heyecan vericiydi. Bizim ördek lagünde balıkçıların kayıklarını arkasına alıp yüzerken suyun üzerinde yüzerek değil de başka bir araçla bir yerden bir yere gitmenin nasıl bir şey olduğunu hayal bile edemezdi. Kendisini kah korkutan, kah büyüleyen, uçsuz bucaksız denize bakmak hoşuna gitmeye başladı. Yemeğini yemedikleri sürece sık sık gelip kafesinin üzerine konan martıların yoldaşlığının da tadını çıkarıyordu. Onlardan öyle çok şey öğreniyordu ki. Ona başka gemiler, dev balıklar, kendilerine ekmek atan diğer yolcular, o ekmeklere saldırışları, yükseklerden az sonra gagalarının arasında tutacakları balıkları nasıl gördükleri ve daha balık ne olduğunu anlayamadan birden nasıl da suya dalıp yakaladıklarıyla ilgili bir sürü hikaye anlatıyorlardı. Onu tek rahatsız eden kafesin içinde hareketsiz oturmak ve özgürce yüzemiyor olmaktı. Ama yine de mutsuzluğa kapılmasınlar diye üzüntüsünü yavrularına göstermemeye çalışıyordu. Bir diğer güzel şey de şu sarı, plastik, cansız ördekçikleri görmemesiydi. Onları güvertenin ortasında dev bir yumurtanın içine tıkıştırmışlardı. İyi ki de öyle olmuştu çünkü onlardan hiç hoşlanmamıştı. Bizim ördek güçlü öğlen güneşinden, gecenin ayazından, aniden yağmur yağdığında güverteye doluşan dalgaların güzel kanatlarına çamur sıçratmasından rahatsız oluyordu. Ama yapacak bir şey yoktu. Her şey onun istediği gibi olamazdı. Bunlar güvertedeki o koca yumurtaların içinde olmaya tercih edilecek şeylerdi. Hem yumurtalar kendisi için o kadar da büyük sayılmazdı. Yan her gün 2-3 kere gelip onları besliyordu. Zhao'nun kardeşi gibi sevdiği arkadaşı artık ördeğin ailesiydi. Yan onu ve yavrularını seviyor, onlarla konuşup onlara arkadaşlık ediyordu. İnşallah onu da Zhao gibi dövüp işten kovmazlardı. Böyle böyle gemide pek çok gün geçti. Bir akşam okyanusun ortasında bir fırtına patladı. Öyle güçlüydü ki bizim ördek çok korktu. Rüzgarlar artıyor ve gemiyi sürüklüyordu. Geminin bütün yükü oraya buraya savrulmaya başladı. Ördek havanın bozacağını biliyordu. Arkadaş martılar ona bundan bahsetmişti. Ama ne kadar hazırlıklı olsa da yine de çok korktu. Uzaklardan yükselen dev dalgaların, altından geçen dalgalarla deli gibi dans eden gemiye doğru yükselmekte olduğunu görüyordu. Dalgaların hepsi güverteye çarpmıyorsa da çoğu güverteyi sıyırıp geçiyordu. Deniz kudurmuş gibiydi. Denizle gökyüzü birleşmişti sanki. Her şey simsiyah olmuştu. Bizim ördek panik halindeydi. Yavrularının ağladığını görüyor. Onlara sesleniyor ama yardım edemiyordu. Gemideki insanların da kaygılı bir yüz ifadesi takındıklarını görüyor ve bu onu daha da korkutuyordu. Aniden denizciler koşuşturmaya başladı. Kaptan bir orayı bir burayı gösterip talimatlar veriyor ama bizim ördek ve yavruları tabii ki bunların hiçbirini anlamıyorlardı. Fakat yine de kötü şeyler olacağını hissedebiliyorlardı. "Gel, gel korkma. Ben buradayım," diye bağırdı Yan. Tam yanında durmasına rağmen sesi sanki kilometrelerce öteden geliyordu. Hava ve fırtına sesini alıp götürüyordu. Yan tutunacak bir yer bulmaya çalışarak zar zor bizim ördeğin kafesini kaldırdı ve yavru ördeklerin olduğu diğer kafesi almak için kalktı. O zaman da bizim ördek uzaklardan dev bir dalganın gelmekte olduğunu gördü. Yaklaştıkça daha da büyüyordu. Olduğu gibi geminin üzerine saldırmakta olan köpükler içinde bir dalgaydı. Tüm gücüyle vaklamaya başladı. Tehlikeyi fark eden yavruları da aynı şeyi yaptı. Yan onları duymuyordu. O an tek çabası diğer kafesi yakalayabilmekti. Uzaklardan diğer denizcilerin "Geri gel, Yan, gel!" diye bağıran sesleri duyuluyordu. Yan hiçbir şeyi göremiyor, hiçbir şeyi duyamıyordu. Bir an kafasını denize doğru çevirdi ve denizin tehditkar bir şekilde ayaklandığını gördü. Güvertenin tepesinde, metrelerce yükseklikte bir dalga gemiyi yutmaya hazırlanıyordu. Yan çaresizce dona kaldı. Dalgaya bakmaya çekiniyordu. İşte tam o sırada ayağa kaydı. Bizim ördek aralıksız vaklamaya başladı. Bu arada dev su yığını onlara alaşağı etmek üzere aşağı inmekteydi. Dalga güverteyi patlatmadan hemen önce dev yumurtaların sağa sola savrulduğunu gördü. Bir yandan da yumurtalar kırılıyor ve içlerindeki cansız, sarı, plastik ördekçikler hızla dökülüyorlardı. İşte o zaman dalga gemiyi olduğu gibi kapladı. Uzaklardan rüzgarın sürüklediği mürettebatın sesleri duyuluyordu. Bizim ördek kafasını suyun yüzeyine çıkarmayı başarıp inanılmaz şeyler olduğunu gördü. Göz alabildiğince uzanan denizin üzeri, türlü çeşit hareketlerle yaklaşıp uzaklaşan, batıp çıkan ve dalgaları izleyen sarı plastik ördekçikle dolmuştu. Gemi uzaklaştıkça hasarı görebilmek için türlü önlemler alarak güverteye çıkmış denizcilerin sesleri de uzaklaşıyordu. "Anne, anne!" Bizim ördek büyük çabalarla bedenini vaklamaların geldiği tarafa doğru çevirip sonunda tamamen özgür kalmış olan yavrularının onunu birden gördü. Bu felaket onlara özgürlüklerini vermişti. Artık onları hiçbir şeyi ayıramazdı. Geminin projektörü üzeri sarı plastik ördekçiklerle dolu denizin yüzeyini dairesel hareketlerle aydınlatıyordu. Bizim ördek bir an 10 metre kadar ilerisinde Yan'ın dalgalarla sürüklenen hareketsiz bedenini fark etti. "Anne, anne oradan değil!" diye bağırıyordu yavruları. Anne ördek ne yapacağını bilemedi. Bir yanda kendisini bekleyen yavruları vardı, diğer yanda tehlikede olduğu gayet açık olan oğlanın bedeni. Yan kendinde değildi ve az sonra boğulacaktı. "Şimdi geliyorum!" diye bağırdı yavrularına ve sesinin çıktığı kadar vaklayıp tüm gücünü toplayarak insan arkadaşına doğru yüzmeye başladı. Çocuğun elleri ve ayakları açıktı. Vücudunun oluşturduğu şekilde kalan boşlukların arasına sarı plastik ördekçikler toplanmıştı. Bizim ördek büyük zorlukla Yan'ın yanına ulaşıp üzerine çıktı. Az sonra projektörün ışığı denizin yüzeyinde tekrar belirdi. Bizim ördek yaşadıklarından sonra yorgunluğunu, sudan ıslanan kanatlarının ağırlığını umursamadan oğlanın bedeninin üzerinde hoplayıp zıplamaya, kanatlarını açıp kapamaya başladı. Projektör onu, Yan'ın bedenini ve onlarca plastik sarı ördeği aydınlatarak bulundukları noktaya sabitlendi. Az sonra geminin yaklaştığını ve gittikçe kalabalıklaşan güverteden gelen sesleri işitti. Kasırga biraz olsun durulmuş, dev dalgalar uzaklaşmıştı ve bu sayede az sonra onları kurtaracaklardı. Öyle de oldu. Güverteden ucuna can simidi bağlı bir ip attılar. Yan tabii ki ipi tutacak durumda değildi. İpi tekrar toplayıp tekrar attılar. İşte bizim ördek o zaman ne yapmaya çalıştıklarını anladı. İpi gagasıyla yakalayıp can simidini çocuğa doğru götürdü. Bu sayede Yan'ı gemiye çekmeyi başardılar. Yaşasın diye düşündü bizim ördek. Arkadaşı kurtulmuştu. Yavrularına bakmak için geri döndüğünde biraz umutsuzluğa kapıldı. Denizin çalkantısı onları hem gemiden uzaklaştırmıştı hem de aksi yöne sürüklemişti. Anne ile yavrular arasında dalgaların gelişine göre her bir yöne dağılmış yüzlerce plastik ördekçik vardı. Bizim ördek vaklamaya başladı. Uzaktan yavrularının hep birlikte vakladıklarını duyuyordu. Son bir çabayla onların yanına gitmeye çalışıyordu ama tüm gücü tükenmişti. Gemiye doğru döndü ve denizcilerin yanı denizden çıkardıklarını gördü. Sonra çaresizlikle, yüzlerce sarı ördekçikle birlikte dalgalarla uzaklara, çok uzaklara sürüklenen yavrularına bakmaya başladı. Tüm gücünü toplamak için çabalamaya devam ediyor, ancak sonuç alamıyordu. Diğer işlerinin yanı sıra çocukların banyoda oynadıkları sarı plastik ördekçiklerin de üretimini yapan Çin'deki fabrikanın sahibi zengin girişimci Timothy John Player ofisinde sakin sakin oturuyor, bilgisayarının ekranından ortaklarını ve borsa hareketlerini izliyordu. Sessizliği haberi vermek için gelen sekreteri bozdu. "Efendim, Doğu Çin Denizi'nde ilerlemekte olan gemimiz bir kaza geçirdi." Timothy John Player bir şey söylemedi. Belli ki detayları öğrenmek istiyordu. Onu iyi tanıyan sekreteri, ona büyük bir kasırga nedeniyle geminin güvertedeki yükünün çözüldüğünü ve 30 bin ördeğin Çin denizine dağıldığını anlattı. "Hepsi bu mu?" diye sordu Player, kuru ve ilgisiz bir sesle. "Efendim, izin verirseniz," diye cesaretini toplayarak devam etti sekreter. "Zaten bu ördekçiklerin satışından elde edilecek gelir çevre için harcanacaktı."
"Sersemler," diye aniden sözünü kesti Timothy Player. "Az bir kısmını verip kalanını şirkete aktaracaktık."
Gerçekte ördekçiklerin satılıp elde edilecek gelirin Çin'de çevrenin korunması amacıyla kullanılması planlanmıştı. Bu nedenle her ördeğin altında birden 30 bine kadar değişen ayrı bir numara basılmıştı. Tabii ki 1, 100, 1000, 10 bin, 20 bin, 30 bin gibi numaralara sahip ördekçikler koleksiyon değeri daha yüksek oldukları için daha pahalı olacaklardı. Ancak sonuçta çevreyi korumanın buradan elde edilecek gelirden çok daha pahalıya patlayacağını kimse kestiremiyordu. Herkes buradan gelecek paranın yeterli olmasını umuyordu ama bu aslında olacak iş değildi.
"Endişe etmeye gerek yok. Aksine tüm paramızı sigortadan geri alacağız ve emin ol bu bizim için daha karlı olacak. Çevre ve başka saçmalıklar için de herhangi bir şey vermemize gerek kalmayacak. Ayrıca diğer mallarımızda durum çok iyi. Bu durumda hiçbir şey bize dokunmaz," diye son yanıtını verdi Timothy John Player.
Sekreter kapıda bir an duraksadı.
"Bana söylemek istediğiniz başka bir şey mi var?" diye sordu fabrikatör.
"Evet efendim," dedi sekreter. "Kasırga sırasında bir çalışanımız denize düştü ama sonunda kurtarıldı. Bunu size merakta kalmayın diye söylüyorum," diye ekledi onu rahatlatmak için.
"Zaten merak ettiğim yok. Hem de hiç," diye yanıt verdi Timothy John Player.
Ve başının bir işaretiyle sekreterini ofisinden kovduktan sonra ortaklarının durumunu izlemeye devam etti.
Pasifik Okyanusu, Japonya'nın güneyi, 20 gün sonra. Balinayı kurtarma harekatı. Saatler mi geçmişti yoksa günler mi? Kimse yorgunluktan bunu anlayamamıştı. Bizim ördek, binlerce plastik ördekçiyi peşine takıp okyanusta bitmek bilmez bir yolculuğa başlamıştı. Ama kesinlikle sayıları 30 bin değildi. Ördekçiklerin çoğu küçük zararsız akıntılarla kalabalık gruptan kopmuşlardı. Büyük bir kısmı, yani yüzlercesi, belki de binlercesi, 10 gerçek ördek yavrusuyla birlikte kuzeye, kuzey içine, hatta daha ötesine ilerliyordu. Öte yandan, anne ördeğin birlikte ilerlediği ördekçiklerin sayısı da binleri buluyordu. Tıpkı gerçek yavruların annelerini izlemesi gibi, onlar da anne ördeği izliyordu. Önde anne ördek ve arkasında binlerce sarı ördekçik. Ancak anne ördek, bu hepsi birbirinin aynı ördekçikleri hiç mi hiç yanında istemiyordu. "Ah, şimdi benim miniklerim nerede acaba?" diye düşünüp hüzünlendi. Endişesi ve üzüntüsü yorgunluğunu unutturacak kadar büyüktü. Bizim ördek saatlerce yüzdükten sonra ayaklarının altında bir şey hissetti. Bu, panikle dört bir tarafa kaçışarak yüzen, yüzlerce irili ufaklı balıktan oluşmuş bir balık sürüsüydü.
Anne ördek bu panik ve korkunun ne anlama geldiğini çok iyi biliyordu. Kafasını kaldırıp boynunu uzatabildiği kadar uzatarak baktığında uzaklarda gemiye benzer bir şey gördü. "İster misin bu benim gemim olsun ve benimle yavrularımı almaya gelsin?" Bu düşüncenin yarattığı coşkuyu bastıramıyordu. Gemi onlara doğru yaklaştıkça yanıldığını anladı. Yeniden umutsuzluğa kapılacağı sırada onlara doğru gelmekte olan başka bir şey daha fark etti. Bizim ördek hayatında balina görmemişti ve elbette bu büyük memeli hayvanı avlamanın yasa dışı olduğunu da bilmiyordu. Ancak gemidekilerin bu dev hayvanı avlamaya çalıştığını ve balıkların o nedenle korkup kaçıştığını anlıyordu. Balinanın vücuduna bir zıpkın saplanmıştı ve acıyla haykırıyordu. Zavallı, kendini oradan oraya atıyordu. Çok acı çekiyor olmalıydı. Buna rağmen tüm gücüyle onu kovalayanlardan kaçmaya çalışıyordu. Bizim ördek, balinanın devasa büyüklüğüne rağmen yapayalnız, korkmuş, yaralı ve çaresiz oluşuna çok üzüldü. Bizim ördek, daha önceki düşünceleri nedeniyle pişman olarak "Beterin beteri var," dedi. Aslında onu duyan falan yoktu. Çünkü yanındaki ördekçikler cansızdı. O zaman bu dev hayvana yardım etmesi gerektiğine karar verdi. Kendisi avcıların dikkatini çekebilirse balinanın kaçmayı başarabileceğini düşündü. Tüm gücüyle vaklamaya koyuldu. Bu sırada sanki bir mucize oldu ve plastik ördekçikler alışılmadık bir gürültü çıkararak birbirlerinin üzerine düşmeye başladılar. Bu, birbirlerine çarpan on binlerce plastik ördekçiğin yaptığı bir gürültüydü. Bizim ördek şaştı kaldı. Kulağa ne kadar tuhaf gelse de sanki cansız ördekçikler ne düşündüğünü anlamışlardı. Yaptığı numara tutmuş gibi görünüyordu. Çünkü balinanın peşine düşmüş olan balina gemisinin mürettebatı, okyanusun ortasında binlerce sarı ördekçiğin yarattığı bu olağanüstü ve alışılmadık manzaraya baka kalmıştı. Daha sonra denizcilerden fotoğraf makinesi olanlar deli gibi fotoğraf çekmeye başladı. Avlandıkları denizlerde neredeyse her şeyi görmüş Japon balina avcıları gözlerine inanamıyordu. Yalnızca içlerinden biri balinanın zıpkını çıkardığını, ipten kurtulup kaçmış olduğunu fark etti. Ancak o zaman bunun etkisiyle kendilerine gelip birbirlerine dikkatsizlikleri nedeniyle söylenerek işlerine döndüler. Balina artık gözden kaybolmuştu. Gemi bu kadar şanslı olmayacak başka zavallı balinaları avlamak üzere yönünü değiştirdi. Bu balinalardan bazıları da ne yazık ki ölmeye mahkum olacaktı. Bizim ördek geminin uzaklaştığını görünce bir canlının hayatını kurtarmayı başardığı için çok mutlu oldu. Tabii cansız ördekçiklerin yaptığı değerli yardımları da unutmadı. Hep birlikte kendilerini akıntıya bırakmış, yolculuklarına devam ederlerken aniden önlerinde bir dev deniz canlısı belirdi. Deniz suları balinanın parlak vücudunun üzerinden küçük bir çağlayan oluşturarak akıp gidiyordu. Bizim ördek büyüklüğünden biraz ürkse de sakince balinanın karşısına geçip durdu. O zaman balina dev ağzını açıp dilini çıkararak onu denizin üzerinden aldı. Ördek balinanın açık ağzına tünedi ve orada bulduğu balıkları gagalayarak atıştırmaya başladı. Balina sanki ona "Teşekkür ederim," diyordu. Bizim ördek balinanın okyanusun ortasında tamamen hareketsiz durduğunu görünce korkusunu atmıştı. Çevrelerine binlerce sarı plastik ördekçik toplanmıştı. Bizim ördek de boynunu biraz kıvırdı ve günlerdir özlemini çektiği tatlı bir uykuya daldı. Lindsay kelimenin tam anlamıyla Paul'ün ofisine daldı. Elinde iki kahve, birkaç ballı çörek vardı. Elinde ayrıca harita, pergel ve başka aletlerle dolu bir kutuyla, keçeli kalem, raptiye ve çizimlerle dolu bir başka kutu daha tutuyordu. Deniz Bilimi Enstitüsü'nde birlikte çalıştığı arkadaşı Paul'e heyecanla seslendi. "Hey, hiçbir şeyden haberin yok mu senin?" Paul daha yanıt vermeye fırsat bulamadan Lindsay, masanın kenarına yanaşıp elinde ne var ne yoksa masanın üzerine yığdı. Bu arada kahveler Paul'ün yüzüne çarpıp düşünce, burnundan aşağı kahvenin köpükleri damlamaya başladı. Çöreklerse Paul'ün aylardır üzerinde çalıştığı işlerin üzerine düşüp kağıtları leke içinde bıraktı. Bu arada diğer kağıtlarla aletler de yerlere saçıldı. Lindsay bunların hiçbirini umursamadı. Paul bir yandan yüzündeki kahve ve süt köpüklerini temizlemeye çalışırken şaşkınlıktan dilini yutmuş halde Lindsay'e bakıyordu. En sonunda sinirlerine hakim olarak Neden haberim olacaktı ki diye sorabildi. Kız yere düşen kutuların birinin içinden birkaç fotoğraf çıkarıp arkadaşının masasının üzerine koydu. Bir yandan da neden olduğu karışıklığı düzeltmeye çalışıyordu. Bu fotoğraflar birkaç gün önce yasa dışı balina avı yapılan bir Japon gemisinden çekilmiş. Olayı haberlerde azıcık göstermişler ama kimse önemsememiş. Fotoğraflarda ne görüyorsun? Ama bu nasıl mümkün olur? Nedir bu böyle? Diye hayretle sordu Paul. Burada denizin ortasında sarı plastik ördekçik yüzüyor. Bunlar çocukların banyoda oynadıkları ördekçiklerden diye aceleyle tamamladı Lindsay. Arkadaşı bir şey söylemeye fırsat bulamadan zincirden boşalmış gibi devam etti konuşmasına. Ördekçikler bir Çin gemisinde bulunuyorlarmış ve bir ay kadar önce oradan denize düşmüşler. O zaman Doğu Çin Denizi açıklarındaymışlar. Şimdi ise Japonya'nın güneyindeler. Ama bu diye söze girme sırası şimdi Paul'deydi. Böyle bir şey bizim gibi her okyanus bilimcinin hayalidir diyerek gülümsedi Lindsay. Bu sırada yerdeki lekeli haritayı panoya astı. Paul bir anda üzerinden süzülen kahveleri unutup tüm dikkatini haritaya verdi. Lindsay, haritanın üzerinde bir noktanın üzerine raptiye ile işaret koyarak yaklaşık 10-15 gün önce buradaydılar dedi. Paul de ve şimdi de buradalar diyerek ikinci raptiyeyi batırdı. Çin, Japonya. Nasıl oluyor da bir yerden diğerine taşınabiliyorlar? Deniz akıntıları diye bağırdı büyülenmiş halde haritaya bakarak. Bugüne kadar hiç böyle bir açık deniz akıntıları deneyi yapılmamıştı diye vurguladı Lindsay. Eğer ördekçikler yüzmeye devam ederlerse tüm dünyadaki açık deniz akıntılarını araştırabiliriz. İki arkadaş birbirlerine baktı. Neredeyse aynı anda, evet şimdi çalışma zamanı dediler. Bu arada Paul'ün burnundan süt köpüğü damlamaya devam ediyordu. Okyanusun ortasında, 4 ay sonra. Plastik ördekçiklerin gülümsemesi. Bizim ördek çok yorgundu, neredeyse tükenmişti. Günlerdir, belki de haftalardır denizdeydi. Yaslanıp azıcık dinlenebileceği bir yer bile yoktu. Onu denizin akıntılarına kendini bırakıp annelerinin peşinden giden gerçek ördekler gibi takip eden binlerce sarı plastik ördekçikle birlikte ağır ağır sürükleniyordu. Güneş gözüne girdiği için sık sık gözlerini kapatıyordu. Güneş tüm gün boyunca parlak ışınlarıyla üzerine vuruyor ve onu sersemletiyordu. Yine de ağzında kalan son tükürüklerle kanatlarını yalamaya çalışıyordu. Ördek güzellik yarışmasında ona birincilik ödülü getiren ve Çin'in köylerinde yaşayan tüm ördeklerin kıskandığı tüyleri şimdi tuzla kaplanmıştı ve o tuzlarda kanatlarının üzerinde kuruyordu. Plastik ördekçikler de ondan geri kalmıyordu. Onlar da tuzla kaplanmışlardı ve renkleri de gitgide daha soluk görünmeye başlamıştı. Denizin orta yerinde öleceğinden korkuyordu. Yiyecek bulmak hiç kolay değildi. Suyun altında yüzen balık sürüleri, suyun yüzeyinde tuhaf sarı şeylerden oluşan bir ordunun olduğunu fark ettiklerinde panik halinde kaçışıyordu. Kimi zaman sürüden ayrılmış küçük bir balığı yakalamayı başardığı oluyordu bizim ördeğin. Ama bu kadar küçük bir balık neye yetebilirdi ki? Orada gözleri kapalı durup balinanın ağzındayken ne kadar da dinlendiğini düşündüğü sırada, ama hep orada kalamazdı. Zaten balina da sürekli ağzı açık duramazdı. Bir martı gelip bir akrobat gibi ördekçiklerden birinin üzerine kondu. Tatlı bir sesle, "Gel seninle biraz biz ilgilenelim," dedi. Bizim ördek rüya gördüğünü sandı. Martı gagasının ucunda bir balık tutuyordu. Ördeğe doğru eğilerek balığı verdi. Zavallı ördeğimizin boğazı o kadar kurumuştu ki balığı zorlukla çiğnedi. Tekrar tekrar balık getirerek kendisini besleyen martıya minnet duydu. Yavaş yavaş gücünü toplamaya başlamıştı. Bu arada denizin ortasında yapayalnız açlıktan ölme korkusu da dindi. Gülümseyerek kuşa teşekkür etmeye çalıştı. Martı gidince bizim ördek yeniden yalnız kaldı. Şimdi de feci susamıştı. Ağzını sık sık deniz suyuyla ıslatıyordu ama denizin suyu alıştığından çok daha tuzluydu. Denizin ortasında birinin çok susamış olması ne tuhaf, değil mi? Hatta denizin ortasındakinin bir ördek olması daha da tuhaf, değil mi? Bu kadar susadığı sırada onu izleyen diğer binlerce cansız ördekçikten biri yaklaşıp plastik gagasını onunkine dayadı. Bu oyuncakların ağızlarının olduğu yerde küçük bir delik vardır ve içleri de çocukların banyoda su doldurabilmesi için boş olur. Aylar önce onları denize döken kasırgada plastik ördekçiğin içi de olduğu gibi yağmur suyuyla dolmuştu ve şimdi de anne ördeğe oradan birkaç damla su içirmeye çalışıyordu. Bizim ördek sonunda plastik ördekçiğin gagasından gelen suyu içmeyi başardı ve kendini çok daha iyi hissetmeye başladı. İlk ördekçiğin hemen ardından ikincisi gelip plastik gagasını onunkine dayadı. Bizim ördek de kana kana su içmeye devam etti. Arkasına dönüp baktığında onu izleyen binlerce ördekçiğin gülümsediğini, en azından bizim ördek öyle sandı ve ona doğru yaklaştıklarını fark etti. Birkaç dakika içinde yanına gelip çevresini sararak koruyucu bir duvar oluşturdular. Evet, sarı plastik ördekçikler bizim canlı ördeğimizi, yani annelerini koruyup kolluyorlardı. Yarı açık kapıyı çalıp çekine çekine içeri girdiler. Deniz Bilimi Enstitüsü Başkanı o sırada telefonla konuşuyordu. Onlara oturmalarını işaret etti. Lindsay ve Paul de sabırla konuşmanın bitmesini beklediler. Telefonu kapatır kapatmaz, evet diye söze başladı başkan gülümseyerek. Birkaç ay önce bana ördekçiklerle ilgili anlattığınız hikayeyi hatırlıyor musunuz? İki arkadaş gizli gizli bakıştı. Çünkü başkanın onlara söyleyeceği şeyin iyi mi kötü mü olacağını bilemiyorlardı. Şimdiye kadar başkanlarının aslında çok da iyi olmayan haberleri pek çok kez gülümseyerek verdiği olmuştu. Elbette diye yanıtladı Paul tereddütle. Enstitünün parasının olmadığını ve sponsor arayacağınızı da hatırlıyorsunuz değil mi? Önceki gün enstitümüz, amaçlarımız, çalışmalarımız, bugüne kadar yaptıklarımız ve çektiğimiz zorluklar hakkında bir gazeteyle yaptığım röportajdan sonra, başkan durmaksızın alakasız konular hakkında konuşmaya devam ediyordu. Bir şeyden bahsedeceği zaman durup dururken bambaşka bir şey, sonra bir şey daha, bir şey daha anlatmaya başlayıp sonunda tamamen asıl konudan uzaklaşması alışılmış bir şeydi. Lindsay ve Paul, başkanlarının bu gevezeliğinden feci sıkılmışlardı. Ancak konu ilgilerini çekse de, çekmese de yapacak bir şeyleri yoktu. Başkan yaklaşık yarım saat konuştuktan sonra ve sonunda bir sponsor bulundu diye bitirdi. Paul, tüm bu süre boyunca tüm bu saçmalıkları dinlemektense elindeki kahve ve çöreği, tıpkı birkaç ay önce Lindsay'nin ona haberi vermeye çalışırken yaptığı gibi müdürün suratına fırlatmasının daha iyi olacağını düşünüyordu ki birden sandalyesinde sıçradı. Heyecanla yumruklarını sallayarak "Evet, evet sonunda!" diye bağırdı. Lindsay rahatlayıp iç çekti. İkisi de daha çok detay öğrenmek istiyordu. Başkan, "Yani demek istediğim," diye vurguladı. "Bir ödenek bulduk. Ama bizim de sponsorumuzu ön plana çıkarmamız gerekiyor. Yani bir tür reklamını yapmamız." İki arkadaş bakışlarını sessizce yere indirdi. Bu fikir pek hoşlarına gitmemişti. Ancak ne yapabilirlerdi ki? Bu araştırma çok önemliydi. Her yerde açık deniz akıntılarıyla ilgili çalışmalarını yayımlayacaklar, böylelikle de denizcilikle ilgili pek çok sorun ve merak edilen konu açıklık kazanacaktı. Başka çareleri yoktu. Tıpkı ikisi gibi başkanları da başka çarelerinin olmadığını düşünüyordu. Başkan, "Ha, son olarak," diye bir şey daha hatırladı. "Bulduğumuz ördekçikleri hangisi olursa olsun, ne zaman ve nerede bulunursa bulunsun, sponsorumuza vermek zorundayız." "Nedenmiş o?" diye sordu iki arkadaş bir ağızdan. "Çünkü sonuçta bunlar, onun ördekçikleri de ondan," diyerek omuzlarını kaldırdı başkanları. Sponsorun bu tuhaf isteği karşısında şaşırmış olan Paul, "İyi, peki sponsorumuzun ismi ne?" diye sordu. Başkan zafer kazanmış bir edayla "Timothy John Player" diye yanıtladı. "Biraz sonra enstitüye gideceksiniz. Onlarla birlikte çalışacak, onların adeta gölgeleri olacaksınız. Sakın gözden bir şey kaçırmayın." Timothy John Player'ın kaybedecek vakti yoktu. Birkaç cümleyle her şeyi sekreterine açıkladı. O da ifadesiz bir suratla "anlaşıldı" diye yanıtladı. "En önemlisi de şu, bulduğunuz her ördekçiyi bana getireceksiniz." Patronunun tuhaflıklarına ve artık çok şey sormamaya alışmış sekreter, aynı ifadesiz suratla "anlaşıldı" diye tekrarladı yanıtını. Zaten Timothy John Player ona her şeyi istediği zaman ve sırası geldiğinde söylerdi. Gereksiz soru sormanın anlamı yoktu. Kapıyı arkasından kapatarak lüks ofisten çıktı. Timothy John Player bu hikayeden ne kadar çok para kazanacağını düşündü. Sigortadan kazayla ilgili kayıplarının parasını ödemişlerdi. Ve mallarının edeceğinin neredeyse 10 kat fazlasını almıştı. Şimdi de bu kayıp mallarından para kazanma zamanıydı. Bu ördekçikleri altın fiyatına satacaktı. Artık onlar sadece bir koleksiyon ürünü değil, aynı zamanda dünyayı dolaşmış bir koleksiyonun ürünleriydi. Nerede bulunduklarına bağlı olarak onları farklı fiyatlara satmayı planlıyordu. Ama ya onlarca, yüzlerce ya da binlerce ördekçik sadece tek bir yerde bulunmuşsa ne olacaktı? O zaman bu ördekçikler o kadar da nadir sayılmayacak, değerleri düşecek ve iyi fiyatta satılamayacaktı. Timothy John Player inanılmaz bir iş adamıydı. Bunu düşünmemesi tabii ki mümkün değildi. Yanıt kolaydı. Bu ördekçiklerden çok az bir kısmını satmak için ayıracak ve kalanları da yakacaktı. Endonezya yakınlarında 17 ay sonra. Dev dalganın ardından. Artık aylardır denizdeydiler. Güneş bıkmadan doğup batıyordu. Sağanaklar yerini sakin havalara, soğuklarda sıcaklara bırakmıştı. Balık sürüleri altlarından geçiyor. Yunuslar uzun yolculuklarında onlara eşlikçi oluyor. Martılarla da arkadaşlık ediyorlardı. Bizim ördek artık tüm bunlara alışmıştı. Çin'deki küçük balıkçı köyünde yaşadığı hayat ona artık öyle uzak geliyordu ki. Yavrularını, Bay Ho ile ailesini ve diğer ördekleri elbette özlüyordu. Bu yolculuğun onu nereye götürdüğünü bilmiyordu. Bazen, özellikle binlerce adacığın olduğu Filipinler ve Endonezya'da uzaklarda bir ada gördüğünde oralara ulaşıp orada kalmayı diliyordu. Bu adalardan birine yaklaştığındaysa sadece biraz çaba gösterip oraya doğru yüzmesi yeterliyken aniden duraksıyordu. Neyle ve kiminle karşılaşacağından, ona eşlik edip cesaret veren ancak sayıları başka akıntılarla sürüklenerek her geçen gün azalan o büyük topluluktan yani sarı ördekçiklerden ayrılmaktan korkuyordu. Her ne kadar onlarla konuşamıyor olsa da artık onlara alışmıştı. Ayrıca su biriktirerek sık sık susuzluğunu gidermeleri sayesinde susuzluktan ölmüyordu. Ondan hiçbir şey de talep etmiyorlardı. Renkleri güneşin ve tuzun etkisiyle yavaş yavaş solmaya başlamıştı. Ama güler yüzleriyle onu takip etmeye devam ediyorlardı. Arkalarında pek çok ördekçik bıraka bıraka ilerlerlerken günler, haftalar ve aylar geçmişti. En son Endonezya adalarında bir grup plastik ördekçik daha bırakmışlardı. Tüm bu zaman boyunca tek gördükleri sadece ve sadece okyanustu. Görüntüler, sesler ve hava durumundan oluşan bir tek düzelikte bir günü diğerinden ayırmak mümkün değildi. Ta ki bizim ördek sonunda çok uzaklarda ufukta bir kara parçası görene dek. Sevinci büyüktü çünkü bu tek düze yolculuktan bıkıp usanmıştı. Sarı ördekçikleri haberdar etmek için var gücüyle vaklamaya başladı. Onlar da sırayla birbirlerine çarparak gürültü yapmaya başladılar. Aniden yüzeyin hemen altında bir şey olduğunu hissetti bizim ördek. Sanki dev bir yaratık havaya yükselmek istiyor gibi büyük bir hızla üstlerine doğru geliyordu. Bizim ördek dönüp deli gibi oraya buraya savrulan ördekçiklere baktı. Duyduğu korku uzun sürdü. Çünkü deniz hiçbir şekilde durulmuyordu ve derinlerde sanki bir şeyler gurulduyordu. Hayır hayır, bu bir balık değil, bir balina da değil. Sanki dev bir deniz yaratığı diye düşündü. Bu şey çok büyük ve çok çok korkunç bir şey. Bu şey kıyıya yaklaşıyordu. Gürültüsünün kesileceği de yoktu. Bizim ördek dönüp arkasına baktı. Dev bir dalga hızla, yüksekliği gitgide artarak, sürekli daha çok su sürükleyerek ve adaya yaklaştıkça çok daha büyük bir hacim ve güç kazanarak bulundukları yere doğru geliyordu. Denizin derinliklerinde gerçekleşen büyük bir depremin yarattığı dalga şimdi tsunami'ye dönüşmüştü. Bizim ördeğin olanlar hakkında hiçbir fikri yoktu. Bildiği tek şey hayatında gördüğü en büyük dalgayla ve çok büyük bir tehlikeyle karşı karşıya bulunduğuydu. Tüm gücünü kullanarak kıyıya doğru yüzmeye başladı. Sadık ördekçikler de onu takip ediyorlardı. Su onlara bu çabalarında yardımcı oluyordu ama tsunami de gittikçe büyüyordu. Kısa süre içinde onlara yetişmişti. Bizim ördek kendini bir anda kıyıya doğru çılgınca ilerlemekte olan dev dalganın içinde buldu. Nereye baksa altında, üstünde, sağında, solunda sadece su görüyordu. Diğer ördekçikler de dalgaya kapılmış kıyıya doğru sürükleniyorlardı. Bizim ördek artık hiçbir şey yapamıyor, nefes bile alamıyordu. Boğulmak üzereydi. Nefesi tamamen tükendiği sırada birkaç yüz sarı ördekçiğin onu altından suyun üzerine doğru ittiğini hissetti. Az sonra kafasını dışarı çıkarıp derin derin 2-3 nefes almayı başardı. Ördekçikler yine hayatını kurtarmıştı. İşte o an deniz yüzeyinden 10-15 metre yükseğe çıkan dev bir dalganın tepesinde bulunduğunu ve birkaç saniye sonra karaya düşeceğini fark etti. O an ayrıca her nasılsa yükseklerden balıkçı kulübelerini de gördü. Aşağıdaki insanların bulabildikleri her yoldan canlarını kurtarabilmek için koşuştuğunu anlayabiliyordu. Pek çoğu deniz kıyısına çok yakındı ve tsunami onları yutacaktı. Düşüşü çok korkunçtu. Dalga tüm gücüyle kıyı kasabasının üzerinde patladı. Bizim ördek tekrar suların içinde kayboldu. Onunla birlikte ağaçlar, bisikletler, evlerin çatıları, insanlar ve hayvanlar da sürükleniyordu. Şiddetli su onu daha önce dalgaların yıktığı bir duvarın üzerine attı. İnsanların ve hayvanların korku dolu çığlıkları dalgalar tarafından yutuluyor. Su tüm gürültüleri içip bitiriyordu. Bizim ördekle onlarca plastik ördekçik kıyıdan yüzlerce metre içeride karaya vurdu. Ama daha bitmemişti. Birkaç dakika içinde dev bir su yığını tüm bir köyü altına almış, denize doğru geri çekiliyordu. Bizim ördek çaresizlikle dönüp çevresine bakındı. Gördüğü tek şey yıkımdı. Yanından ölü bir tavuk sürüklendi. Bu boğulmuş hayvanı gördüğünde içi kan ağladı. Kafasını sağa sola çevirdi. Ördekçikleri, sarı ördekçikleri savrulup gitmişti. En azından o an hiçbirini göremiyordu. Umutsuzca vaklamaya başladı. Onların arkadaşlığını, yoldaşlığını istiyordu. Ne yazık ki onu duyacak kimse yoktu. Kendi vaklamasını kendi bile duyamıyordu. Azgın sular tekrar denize çekiliyor. Önlerine çıkan her şeyi savuruyordu. Bizim ördek de sonunda kendinden geçti. Deniz günlerdir sakin ve durgundu. Birkaç gün önce delirip büyük bir felakete yol açtığını kimse söyleyemezdi. Sular arkasında harap olmuş şehirlerle köyler bırakarak ve her şeyi tonlarca çamurun altına gömerek geri çekilmişti. Her şeyden önemlisi her yere mutsuzluk yaymışlardı. Bizim ördek, dalgalar onu günler boyunca uzağa götürüp getirirken kıyıya varmak için çabalayıp durdu. Yol arkadaşı yüzlerce oyuncak ördekçik ortadan kaybolmuştu. Büyük kısmı tsunami ile birlikte başka kıyılara ya da adanın içlerine savrulmuş, bir kısmı çamura saplanıp kalmıştı. Kimse bir daha onlardan haber alamayacaktı. İş makineleri onları çamurla birlikte toplayıp tekrar denize atacaktı. Bazılarını ise sular evlerin çatılarına atmıştı. Onları da evlerde oturanlar günler sonra şaşkınlıkla bulacaktı. Bir kısmı sonsuza dek ormanın içinde, çalıların ya da ağaç yapraklarının arasında, belki de farklı farklı hayvanların saklanmak için kazdığı çukurların içinde kaybolacaktı. Ama belki de bir kısmı tüm oyuncaklarını, belki de evlerini, anne babalarını, kardeşlerini bile kaybetmiş çocukların eline geçecek ve kalan insanlarla birlikte dalgadan geriye sağlam kalabilenleri görmek için kumsala ve köylerine geri döneceklerdi. Bizim ördek bu düşünceyle rahatladı. Ördekçikleri şu dünyada başka şey kalmamış çocukların ellerinde güvende olacaktı. Kumsalda eğilmiş yüzünde şaşkın bir ifadeyle ördekçikleri toplayan bir çocuğu gördüğünde bu manzara karşısında daha da mutluluk duyuyordu. Dalgalarla deniz akıntıları kalan ördekçikleri ağır ağır tekrar açıklara sürüklemeye başladı. Oraya buraya dağılan grup yavaş yavaş yeniden bir araya geliyordu. Belki on binlerce değillerdi ama adanın her bir yanından gülüşleri artık eskisi kadar parlak görünmeyen, renkleri solmuş ördekçikler günden güne ikişer ikişer, üçer üçer, onar onar bir araya geliyordu.
Tuhaf diye düşündü ördek. Acaba onlar da felaketin büyüklüğünün farkına varmışlar mıydı? Bu sorunun yanıtını duymasına gerek bile yoktu. Onu koruyan, susuzluğunu gideren, hayatını kurtaran, onu daima itaatle izleyen ördekçikler elbette olup biten kötü şeyleri de anlayabilirdi. Ve bu kötü şeyden dolayı da üzüntü içindeydiler. Timothy John Player'ın sekreterinin helikopterden indiğini gören Paul, Lindsay'e dönüp, "Oo, bakın kimler gelmiş," dedi. Lindsay, onlara yaklaşmakta olan sekreteri, "Sri Lanka'ya hoş geldiniz," diyerek selamladı. "Sizi buralara getiren nedir?" Sekreter sert bir sesle suratının orta yerine konmaya niyetli bir sineği kovalamaya çalışırken, "Gevezeliğin lüzumu yok. Bu köhne yere neden geldiğimi gayet iyi biliyorsunuz," dedi. Paul ve Lindsay tabii ki biliyordu. Nedeni ördekçiklerdi. Tsunami'nin üzerinden birkaç ay geçmiş, köyde oturanlar yavaş yavaş köylerine dönmeye başlamıştı. Herkes, kimi evlerinin çatılarında buldukları, kimi de çocukların sahilde bulduğu ördekçikler hakkında konuşuyordu. Haberleri duyan iki bilim insanı da, ördekçikleri incelemek üzere felaketin yaşandığı yere gitmek için sabırsızlanıyordu. Sekreter, bir yandan bir sineği yüzünden uzaklaştırmaya çalışırken, otoriter ses tonuyla, "Evet, nerede?" diye sordu. İki iş arkadaşı gülmemek için kendilerini zor tutuyordu. Paul, "Yeterince ördekçik toplamış durumdayız. Bunların nereden geldikleri, nasıl bir yolculuk yaptıkları hakkında çalışıyoruz ve sonra," diye açıklamaya başladı. "Sonra ne yapacağınız beni hiç mi hiç ilgilendirmiyor?" diye sözünü kesti sekreter. "Ben buraya ördekçikler için geldim. Yeterince topladığınızı söylediğiniz ördekçikler benim için yeterli değil. Ben hepsini istiyorum." Lindsay ve Paul bakıştı. Lindsay biraz ileride her biri bir sarı ördekçiyi tutup sarılmış birkaç çocuğu göstererek, "Ama hepsi nasıl olur? Nasıl bulalım ki hepsini? Hali hazırda bu ördekçiklerin bir kısmı şu anda tsunami'den kurtulan çocukların tek oyuncağı. Nasıl ellerinden alırız?" dedi. Sekreter yeniden aynı otoriter ses tonuyla, "Ben bunu yapabilirim," diye yanıtladı ve kızın az önce göstermiş olduğu çocukların bulunduğu yöne doğru ilerlemeye koyuldu. Çantasından birkaç karamelayla çikolata çıkarıp ördekçiklerle değiş tokuş yapmak üzere çocuklara verdi. İlk iki çocuk bu değiş tokuşu kabul etti ve bir yandan çikolatalarını yiyip bir yandan koşarak oradan ayrıldılar. Ancak üçüncü çocuk ördekçiyi vermek istemiyordu. Sekreter onu ikna etmeye çalıştıysa da bunun mümkün olmadığını anladığında, kimsenin onu görüp görmediğini kontrol etmek için çevresine bakındıktan sonra çocuğu itekleyerek ördekçiyi elinden kaptı. Çocukcağız ağlayarak yere düşerken sekreter hızla oradan uzaklaştı. Şaşkınlık ve öfkeyle bakışmakta olan Paul ve Lindsay'e, "Bakın isteyince nasıl da bulunuyor," dedi. İki iş arkadaşı ona yumruk atmamak için kendilerini zor tutuyordu. Sekreter köyde oturanların hepsine sesini duyurmak ve toplanmalarını sağlamak için "Şimdi beni iyi dinleyin" diye yüksek sesle konuşmaya başladı. Bu arada çevirmen söylediklerini çeviriyordu. "Bu elimdekinden bulan kim olursa olsun" diyerek elini kaldırıp ördekçiyi gösterdi. "Benden şunu alacak" dedi ve bu sefer cebinden bir tomar para çıkararak denizcilerin gözlerinin önünde salladı. "Burada birkaç gün kalacağım. Siz de bu birkaç gün içinde zengin olabilirsiniz. Bu paralar bu oyuncak için aslında çok fazla. Ama başınıza gelen bu korkunç felaketten sonra hayatlarınızı yeniden yola koymanıza yardımcı olacaktır." Yanaklarından süzülen yalancı gözyaşlarını silmek, ayrıca yaramaz sineğin pisliğini temizlemek için çevirmenden mendil istedi ve "Bu felaketi tüm dünya konuşuyor ve sizin durumunuza üzülüyor," diye ekledi. Paul, "İki yüzlü," dedi. "Bu verdiği paraların normalde ne kadar değersiz olduğunu biliyor. Hiç utanması yok." Lindsay de öfkeyle olanları seyrediyor, diyecek laf bulamıyordu. Sekreter, zafer kazanmış gibi gülerek yanlarına geldi. İki arkadaşın suratının önünde bir ördekçiyi sallayarak, "Bu sefiller bu işten ne çok para kazanacak biliyor musunuz?" dedi. Ardından ördekçiyi sıkınca içinden fışkıran azıcık su Paul'u ıslattı. Sekreter Paul'ün suratından süzülen suları görünce, "Oo, pek de şakacılarmış," diyerek bir kahkaha patlattı. Daha sonra sırtını dönüp uzaklaştı. Epey uzaklaştığında bile kahkahaları duyulmaya devam ediyordu.
Basra Körfezi. Yaklaşık 2 yıl 7 ay sonra. Ördekçiklerin değeri. Petrol yataklarını korumak için kıyıları aydınlatan sahil korumanın projektörü, güçlü ve sabit ışığını açarak gecenin koyu karanlığını aydınlattı.
Dur! Kim var orada?
Amerikan askerleri otomatik tüfeklerini kuşanarak güverteye doluştu ve komutanlarından vur emri beklemeye başladı. Diğer yandan Iraklıların tarafından çıkan küçük ışıklar da petrole bulanmış denizde hedeflerini arıyordu. Bizim ördek gürültü ve keskin ışıkla uyanınca gördüklerinden çok korktu. Hem kıyıdan hem denizden silahlı adamlar kendisiyle yol arkadaşlarına nişan almıştı. Ama sanki birbirlerine hedef almış gibilerdi. Devriye gemisinden "Ördek gibi bir şey" diyen bir ses işitildi. Hemen ardından da askerler kahkahayı bastı. Artık herkes bu ördekçiklerin ne anlama geldiğini biliyordu. Zaman zaman gerçekleştirilen açık artırmalarda her biri en azından $500 ediyordu. Doğal olarak koleksiyoncuların ilgisini çeken bazı şanslı sayılar çok daha fazla para ediyordu. Birinin bu parayı bir günde hiçbir şey yapmadan ve yalnızca bir tane plastik ördekçik satarak kazandığı düşünülürse bu fiyatlar hiç de az sayılmazdı. "Ördek gibi bir şey değil, başka şeyler de var" diye bağırdı komutanları. Askerler denizin ortasında ilerleyen, ördekçik avına çıkmış beyaz entarili Iraklıları görünce hemen yerlerini aldılar. "Olduğunuz yerde kalın" diye bağırdı subay. Zaten hepsi petrole bulanmış denize saplanmışlardı. Bizim ördeğe eşlik eden grup tehlikeyi sezdi. Plastik gövdelerini tokuşturarak olabildiğince hızlı bir şekilde bu çemberden kaçabilmek için birbirlerini iterek toplandılar. Bizim ördek kendini sanki bir şeye dayanmış ya da sanki bir yerlere yapışmış gibi hissetti ve daha da çok korktu. Çevresine baktığında etrafının Basra Körfezi'ndeki petrole bulanarak simsiyah olmuş ölü kuşlarla dolu olduğunu gördüğünde umutsuzca vaklamaya başladı. Ve beklenen kötü şeylerin olması gecikmedi. Vaklamadan korkan bir Iraklı tökezleyerek suya düştü ve silahı ateşe aldı. Amerikalılar atışın kendilerine yapıldığını sanarak Iraklılara ateş açtı. Iraklılar da hücuma karşılık vermek için ateş etmeye başladı. Birkaç saniye, belki de birkaç dakika içinde çatışma çıkıvermişti. Iraklıların bir kısmı ördek grubunun kuyruğuna yanaşıp ellerini uzatarak son ördekçikleri yakalamaya çalışıyorlardı. İçlerinden bazıları bunu başardı ama diğerleri canlarının acısından neredeyse uluyorlardı. Çünkü etrafta başıboş kurşunlar dolaşıyor ve bunların bazıları da ellerine, ayaklarına isabet ediyordu. Sonunda Amerikalı subay megafondan "Ateş kes! Tekrarlıyorum, ateş kes!" diye haykırdı. Tüm bu tantananın bir savaşa, ördek savaşına dönüşmekte olduğunun farkına varmıştı. Askerler subayın sözünü dinlediler. Çok kısa süre içinde durdular. Karşı kıyıdan yapılan atışlar da durdu. Bu arada ekibin lideri, projektör suyun üzerinde dolanırken bir oyuncak ördekçik fark etti. Hatta bir değil, çok daha fazlalardı. Petrole bulanıp ölmüş kapkara kuşların kanatlarına yapışmışlardı. Ekip lideri, olabildiğince kısa sürede toplayabileceği kadar çok ördekçik toplayabilmek için geri dönecek ve kimseye bir şey söylemeyecekti. Ama sonra, ortalık daha yeni yatışmıştı. Bir yandan bunları düşünürken üzerine plastik ördekçiklerden birinin yapışmış olduğu ölü bir kuşu sudan çıkaran bir Iraklı gördü. Tepesi attı. Onu yakalayıp tutuklamalıydı. Birden kıyıda bir yere doğru koşmakta olan diğer Iraklıları da gördü. Gitgide uzaklaşmakta olan ördekçik grubunu takip ediyorlardı. Ekip lideri hemen sahil koruma botuna ördekçiklerin gittiği yolu izlemek üzere yön değiştirmesi emrini verdi. Iraklılar ve Amerikalılar kısa süre sonra birkaç yüz metre ileriden geçecek ördek sürüsünü beklemeye başladılar. Ördekçiklerin yaklaştığı görülür görülmez iki tarafta tekrar silahlarını kaldırıp ikinci bir çatışma için birbirlerine nişan aldı. Ama bu çatışma gerçekleşmedi. Ördekçikler sanki yasaları biliyor gibi birbirlerinin arkasına dizilip uzun bir sıra oluşturarak her iki tarafa da ait olmayan tarafsız bölgede ağır ağır yüzmeye başladı. Iraklılar ve Amerikalılarsa hiçbir şey yapmadan kuşku ve düşmanlıkla birbirlerine bakıyordu. Bu arada tuhaf bir anne ördek ve onu izleyen 100, belki 1000 yavru ördekçikten oluşan tören alayı kendi aralarında bir sıraya girmiş
sessizce denizin üzerinde yol almaktaydılar. Deniz Bilimi Enstitüsü Başkanı'nın kapısı aniden açıldı ve yapmakta oldukları toplantı kesildi. Gafil avlanmış başkan, "Oo, bu ne şeref bay!" diye konuşmaya başladıysa da davetsiz misafir devam etmesine izin vermedi. "Anlaşmanın bozulmasını ister misin? Bundan sonra bir kuruş dahi almamaya ne dersin?" Timothy John Player çıldırmış gibi haykırıyordu. Çalışanlar notlarını bile masanın üzerinde olduğu gibi bırakarak apar topar çıkarken son çıkan kapıyı arkasından kapattı. Başkan sponsorun neden bahsettiğini anlamadığı için tek kelime bile edemiyordu. Her zaman havadan sudan binlerce sözcük söylemeyi becerdiği halde şimdi yapamıyordu. İş ciddi görünüyordu. Timothy John Player'ın sekreteri evrak çantasından bir rapor çıkarıp başkanın masasının üzerine fırlattı. Burada birkaç ay önce ördekçiklerin Basra Körfezi'ne ulaştıklarına değinilmiş. Az daha onlar yüzünden savaş çıkacakmış. Ancak olay bir sır gibi saklandı. Başkan, iş adamının bu kadar şeyi bilmesine çok şaşırdı. Çok uzatmadan, raporun sonunda ördeklerin birkaçının araştırma amacıyla Deniz Bilimi Enstitüsü'ne verildiğinin belirtildiğini söyleyeyim. Başkan, açıklayayım diyerek lafa girmeye çalıştı. Sir Timothy, birkaç ördekçik ha? Yani benim ördekçiklerim diye haykırıyordu. Ortam fazlasıyla gergindi. Başkan ve Timothy John Player uygun kelimeleri bulmak için bir süre sessiz kaldılar. Olanlar yetmezmiş gibi, bazen her şey böyle ters gider ya, ofisin kapısı açıldı ve her şeyden habersiz Lindsay elinde kağıtlarla içeri girdi. "Başkanım, burada Basra Körfezi'ndeki ördekçiklerle ilgili analiz sonuçları var," dedikten sonra ofiste kimin olduğunu gördü ve dudaklarını ısırdı. Sir Timothy ve sekreteri birbirlerine baktı. "O bana ait," dedi Sir Timothy. Artık kontrolünü tamamen kaybetmişti. Bu sırada Lindsay, iş adamının kendisini takip eden korumalarını atlatarak merdivenleri çıktı, kapılardan geçti. Sonunda korumalar onu, atölyede elinde petrolden kararmış bir ördekçik tutmakta olan şaşkınlık içindeki Paul'ün yanında buldular. Sir Timothy, bir yandan Paul'ün elindeki ördekçiği kaparken gülerek, "Bu en az $1000 eder," dedi. Ardından gelenler de atölyeye varmıştı. Ördekçi elinde evirip çevirerek tam bir tatminle bağırdı. "1000 mi dedim? $1500 bile az buna." Ördeğin altında yazan numara 9999'du. İki iş arkadaşı birbirlerine baktı. Ördekçik şimdi iş adamının elindeydi. Sözünü ettiği ördekçik güneşten rengi solmuş, petrolden biraz kararmış, tuz ve güneşten yer yer beyazlamış, üzerinde Basra Körfezi'nde ölmüş bir kuşun tüyleri yapışık olan bir ördekçikti. Başkan, "Araştırmamız biter bitmez onu size verecektik," diye mazeret bildirmeye çalıştı. İş adamı ona doğru dönüp soğuk ve alaycı sesle, "Artık çok geç. Hem ördekçik için hem de sizin için. Bundan böyle o benim," dedi. Zengin sponsorlarının bu sözleri ve tutumu nedeniyle öfkeden deliye dönen Lindsay, ördekçiyi onun elinden çekip aldı, fabrikanın tuvaletine koştu ve klozetin içine attı. Korumalar ördekçiyi oradan çıkarmasın diye de sifonu çekip suyla birlikte gitmesi için bütün gücüyle fırçayla ittirdi. Tuvalete giren Sir Timothy ona öldürücü bir bakış attı. Ancak hemen sakinleşerek sekreterine elini tuvalete sokup ördekçiyi çıkarmasını emretti. Kendisinden istenileni duyduktan sonra şaşkınlıktan dilini yutmak üzere olan sekreter, "Ama efendim üzerimdeki kıyafetler ne olacak?" diye sordu. "Kıyafetlerinle yap," diye buyurdu tekrar Timothy John Player. Paul birkaç yıl önce Sri Lanka'da sekreterin ördekçiklerden birini sıkınca kendi suratına fışkırttığı suları hatırlayıp gülümsedi. Sekreter tiksinerek eğilip gözlerini kapattı ve bir yandan sessizce öğürerek elini tuvalete soktu. Epeyce kurcaladıktan sonra delikten boş ve ıslak elini çıkarttı. Hiçbir şeyi bulamamıştı. Üzerine tüyler yapışık kararmış bir ördekçik, büyük şehrin kanalizasyonunda epey zaman geçirdikten sonra kilometrelerce ileride denize düşüverdi. Güney Somali, birkaç ay sonra, savaşın kıyısında. Asker giysisi giymiş siyah tenli bir çocuk,
"Hey, bak ne buldum!" diye bağırarak gözlerini uzaklara dikmiş olan arkadaşını dürtüyordu. Bu sırada silahını temizlemekte olan arkadaşı onu hiç umursamadı. Küçük asker, "Benimle gel, daha önce böyle bir şey görmemişsindir," diye ısrar ediyordu. Diğer çocuk, 12 yaşında ya var ya yoktu, ayağa kalkıp isteksizce arkadaşına yanaştı. Arkadaşı ona plastik bir ördekçik verirken, "Bak, hiç böyle bir şey gördün mü?" diye sordu. "Bu oyuncaktan kıyıda bir sürü var." İkinci çocuk başta tereddüt etse de sonra ördekçiyi aldı. "Gerçekten mi?" dedi. Sesi şimdi coşkuluydu. "Hadi toplayabildiğimiz kadar çok toplayıp oynayalım." İki arkadaş önlerine çıkan ördekçikleri toplamak için kıyıyı bir aşağı bir yukarı adımladılar. Keşiflerinden o kadar heyecan duyuyorlardı ki kendilerine yaklaşan yüzbaşıyı fark etmediler bile. "Bunlar da ne? Burada ne arıyorsunuz?" diye sordu yüzbaşı sert bir sesle. Çok korkmuş olan çocuklar ördekçikleri ellerinden düşürdüler ve bir şey söyleyemediler. Siyah tenli yüzbaşı ses tonunu yumuşatarak "Tekrar soruyorum, burada ne arıyorsunuz?" diye sorusunu tekrarladı. Çocuklardan ilki "İşte bu ördekçikleri bulduk ve güzel bir oyuncak olduğunu düşünerek başka çocuklara da götürmek üzere toplamaya başladık," dedi. Diğer çocuk da arkadaşını onayladığını göstermek üzere başını sallıyordu. Yüzbaşı bir birine bir diğerine baktı. Ardından çocukların hizasına eğilip omuzlarına dokundu. Yavaş ve sakin bir sesle, "Artık çocuk değilsiniz. Bunları konuşmamış mıydık? Siz artık düşmanları kovalayan askerlersiniz. Artık bunlar sizin oyuncağınız olamaz," diyerek ördekçikleri aldı ve tüm gücüyle fırlattı. "Artık sizin oyuncağınız bunlar," diye ekledikten sonra onlara kemerinde ve omuzlarında asılı silahları gösterdi. "Bundan böyle tıpkı ben ve bölüklerdeki diğerleri gibi bunlarla oynayacaksınız." Daha sonra ayağa kalkıp denizi seyretmeye koyuldu. "İleriyi görüyor musunuz?" diyerek onlara kıyı boyunca yüzmekte olan yüzlerce sarı ördekçikten oluşan sürüyü gösterdi. Çocuklar ağızları açık kala kalmıştı. Bunca saat boyunca denizin bunlarla dolup taştığının farkına varmamışlardı. Yüzbaşı gülerek, "Oynamak mı istiyorsunuz? Hadi oynayalım öyleyse," dedi ve yanında taşıdığı tüfeği eline aldı. İlk atış yankılandı. Kurşunun girdiği ve çıktığı yer olmak üzere iki yerinden delinmiş bir ördekçik yukarı doğru fırladı. "Hadi sıra sizde. Yoksa yalnız başıma mı oynayacağım?" Çocuk askerler tereddütlüydü. Onların oyunlarının amacı bu değildi. Gerçek bir oyuncakla oynamayalı yıllar olmuştu. Çünkü yıllardır önlerine oynamaları için hep silah konmuştu. Yüzbaşı, "Diyelim ki karşınızdaki ördekçikler sizin düşmanınız. Eğer siz onları öldürmezseniz onlar sizi alt edecek. Onların sizi alt etmesini ister misiniz? Siz iyi askerler değil misiniz?" diye tam bir asker sesiyle sorular sordu. İki çocuk da bir ağızdan, "Elbette iyi askeriz," dedi. Bam, bam, bam. Ördekçikler başsız kaldı. Açılan deliklerden içeri sular doldu ve bazıları tamamen suya battı. Çocuklar ve yüzbaşı bir süre sonra açıkta sağlam kalan ördekçiklerden oluşan ve akıntıyla sürüklenmekte olan bir grup ördekçikle daha karşılaştılar. Sıranın en arkasındaki ördekçikler yara almıştı. Kiminin gagası, kiminin kuyruğu ya da ayağı yoktu. Ancak çevrelerinde koruyucu bir duvar oluşturmaya çalışan kardeşlerine yetişmek için koşturuyorlardı. Daha sonra anne ördeğin talimatlarını izleyerek hep birlikte hızla kıyıdan uzaklaşmaya başladılar. Lindsay, kaldığı lojmanın dış kapısını açarken çok mutluydu. Timothy John Player ve ördekçiklerle yaşadıkları olayların ardından boşa geçen aylardan sonra gelen haberler iyiydi. Araştırma gemisi iki gündür açık denizdeydi. Paul de aylardır yaptığı alakasız işleri bir kenara bırakarak gemide yerini almıştı. Sir Timothy onlara sponsorlukları ile ilgili detaylara değinen detaylı bir mektup göndermişti. Acaba fikrini değiştirmesine neden olan şey neydi? Pişman mı olmuştu yoksa 20 bin numaralı ördekçiğin 2500 dolara satılmış olmasının bunda rolü var mıydı? Çünkü bu açık artırmanın ardından bütün gazeteler bu olayı yazmıştı. Ardından da Sir John geri gelmişti. Lindsay asansör beklemek yerine merdivenlerden çıkmayı tercih etti. Özellikle bugün bu harika haberin ardından sanki kanatları çıkmıştı. Röportajda Meraklı bir koleksiyoncu bir plastik ördekçik için tam 2550 dolar verdi diyor. Bu arada kısacık da olsa plastik ördekçiklerin hikayesine değiniyordu. Ayrıca Deniz Bilim Enstitüsü'nden de güzel sözlerle bahsediyor. Ancak bu araştırmanın sponsorsuzluk nedeniyle yarım kaldığını da ekliyordu. Birkaç gün sonra da iş adamının başka sponsor adaylarını geride bırakmak istediği çok net olan mektubu gelmişti. "Bak sonunda başkanın duaları kabul oldu," demişti Paul bunun üzerine Lindsay'e. Ama çok da hakkını yemeyelim. Enstitü başkanı da ödeneğin kesilmesi kararını değiştirip sponsorluğa tekrar başlaması için Sir Timothy'ye tekrar tekrar yalvarmıştı. Lindsay dairesine varıp kapıyı açmak üzere alışveriş torbalarını yere bıraktı. Bugün bu olayı kutlamak gerekirdi. Ancak kapıyı açmasıyla karşılaştığı şey kanını dondurdu. Birisi ya da birileri evine girmiş, her yeri alt üst etmiş, döşemeleri ve yastıkları yırtmış, bir sürü eşyasını kırıp yerlere atmış, haritalarını ve not kağıtlarını etrafa saçmıştı. Lindsay dehşete kapıldı. Tam çığlık atacakken kendini tuttu. Polis gelip parmak izi çalışması yapana kadar her şeyi olduğu gibi bırakacaktı. İlk bakışta nelerin eksik olduğu anlaşılmıyordu. Masanın üzerinde bıraktığı bir miktar para bile alınmamış, yalnızca yere düşmüştü. Televizyon ve müzik seti yerlerindeydi. Aynı şekilde bilgisayarı da. Polisi aramak için telefonun ahizesini kaldırdı. Telefonun yanıt vermesini beklediği o kısa süre içinde kitaplığındaki üçüncü rafın üzerinde duran bir plastik ördekçiğin yerinde olmadığını fark etti. Bu ördeği evvelki gün vermişlerdi ve o da atölyeye giderken yanına almayı unutmuştu. Afrika, Madagaskar yakınları, 9 ay sonra. İnsanlar ve gerçekler. Kanoların ve salların üzerindeki yerliler onları karşılamaya gelmişlerdi. Kıyıya kadar eşlik etmek üzere onları çember içine almışlardı. Bizim ördek o ana kadar artık kendini ve diğer ördekçikleri rahatsız etmeyen, onlara iyi davranan insanlarla karşılaşacağından ümidi kesmişti. Herkes ya onları kovalıyor, ya yakalamaya çalışıyor ya da onlara ateş açıyordu. Ama bu insanlar, bu kabile onları sanki bir tanrı gibi karşılıyordu. Kıyıdan çığlıklar yükseliyordu. Yerliler, kadınlar, çocuklar, yaşlılar, ördek grubu yaklaşırken bir ayin dansı yapmaya başladılar. Erkekler kanodan atlayıp az önce tutmuş oldukları balıkları coşkuyla ailelerinin ayaklarının dibine attılar. Bizim ördek ne olduğunu anladı. İnsanların coşkusunun asıl nedeni bu son günlerde kendilerini takip edip cesaretlendiren ve sonunda kabilenin ağlarına yakalanmış olan balık sürüsüydü. Yerliler bu kadar çok balığı onlara getiren ördeklerin kutsal olduğuna inanarak bayram ediyorlardı. Tüm bu törensel hareketleri, dansları izlemeye başlamıştı ki adamın biri onu tutup bir kanonun üzerine koydu. Diğerleri de kanoyu törensel hareketlerle havaya kaldırıp kabilenin diğer üyelerinin arasından geçirerek denizden çıkardılar. Köyün diğer sakinleri bizim ördek yanlarından geçerken önünde eğilerek onu selamlıyorlar, ardından da ellerini havaya kaldırıp ona dokunmak istiyorlardı. Ama sonra uğur getirsin diye her biri bir tüyünü yolmaya başladı. Bizim ördek neredeyse tüysüz kalacaktı. Tüylerinin tamamen yolunacağı düşüncesiyle korkup vaklamaya başladı ve gidip kanonun üzerine atladı. O zaman hepsi bu uğurlu ördeğin aralarından geçip rahatça istediği yere gidebilmesi için saygıyla yere çömeldiler. Biraz sonra kabilenin reisi geldi. Boynundaki kolyeyi çıkarıp ördeğin boynuna taktı. Ardından tüm yerliler sırayla ördeğe bir şeyler takarak yanından geçmeye başladı. Biri kemikten bir şey taktı. İkincisi bir kolye, üçüncüsü bir nazarlık. Bütün bir kabile önünden geçtikten sonra bizim ördek hediyelerin ağırlığına dayanamayacak hale gelmişti. Dengesini kaybedip düştü. İleride kıyıda ördekçiklerin birbirleriyle tokuşarak çıkardıkları sesleri duydu ve onun haline güldüklerini anlayıp o da kendi haline gülmeye başladı. Köyün sakinleri ona tuttukları ilk balıkları ekmeğe benzer bir şeyle birlikte ona getiriyorlar ve içmesi için de bol bol su veriyorlardı. Bizim ördek iştahla yemeklerin üzerine atıldı. Bu köyde o kadar da fena zaman geçirmiyordu. Yıllar sonra ilk kez ayakları yere basıyordu. Yıllar sonra ilk kez önünde bu kadar çok yemek vardı ve yıllar sonra ilk kez bir ağacın altında azıcık uyuyacaktı. Anlayacağınız, gerçekten hiç de fena değildi burası. Görünen o ki bundan sonra hayatını burada sürdürecekti. Ertesi gün, ondan sonraki gün, sonraki hafta. Köyün sakinleri her sabah önünden geçiyor, ona yemek getirip onu okşuyor, ona şarkılar söylüyorlar ve sonra balık tutmaya gidiyorlardı. Bizim ördek hayatının sonuna kadar burada kalmayı diliyordu. Bir gün ormandan gelen sesler işitti. Dört bir yandan gelen gürültüler hiç hoşuna gitmedi ve onu korkuttu. İçinden bir his kötü şeyler olacağını söylüyordu. Gerçekten de kısa süre sonra kendilerine balık getirecek bir kutsal ördekleri olmayan ve komşularının sahip olduğu balıkları gören bitişik köyün sakinleri önlerine gelen her şeyi yağmalayarak köylerine götürmek üzere o kutsal ördeği arıyorlardı. Bizim ördek içinden gelen hisle vaklamaya başladı. Bunun üzerine tüm köy uyanıp düşmana karşı koymak için kulübelerinden fırladı. Yağmacılardan biri bizim ördeği kapıp ayaklarından tutarak ormanın içinde kayboldu. Geri kalanlar köyün sakinleriyle savaşıyordu. Sonunda ördeği ele geçirdiklerini anladıklarında geri çekilmeye başladılar. Ama köyün yerlileri de kutsal kuşlarını özgürlüğüne yeniden kavuşturmak için onların peşine düştü. Bu arada bizim ördek kendisini kaçıranın elinde tamamen etkisiz hale gelmiş, baş aşağı asılıp kalmıştı. Yol boyunca boynunda asılı süsler ve nazarlıklar ormanın içine dökülüyordu. Çaresizlikle tüm gücünü toplayıp bedenini azıcık kaldırmayı ve onu tutan adamın elini gagalamayı başardı. Adam "Ay!" diye bağırdı ve ördeği elinden düşürdü. Bizim ördek gitme vaktinin geldiğini küçük ördekçiklerine haber vermek için vaklayarak sahile doğru koşturdu. Az önce açık olan gökyüzünde şimdi bulutlar toplanmaktaydı ve bizim ördek koşuyor, iki kabile de onu kovalıyordu. Birden bardaktan boşalırcasına yağmur yağmaya başladı. İki kabile de bu sağanağa kötü bir şey yaptıkları için tanrıların onları cezalandırmak üzere gönderdikleri bir işaret olduğunu sanarak kendilerini toprağın üzerine bıraktı. Bizim ördek bir yandan denize atlarken plastik ördekçiklere "Gidiyoruz yavrularım," dedi. Tüm ördek grubu aceleyle kıyıdan uzaklaşmaya başladı. Bizim ördek artık yerlilerin kendilerine ulaşamayacakları kadar uzaklaştıklarında "Nerede olursa olsun insanlar hep aynı," diye düşündü. This table. Zhao ve Yan, Bay Ho'nun İngilizce öğrenmek için çalışmaya başlamasından sonra sık sık olduğu gibi güldüler. Herkes ona her gün bunun eninde sonunda öğrenmesi gereken bir şey olduğunu söylüyordu. Bay Ho, Timothy John Player'ın Çin'deki fabrikasında bina sorumlusu olmuştu. Görevleri artmıştı ve onlara daha iyi yanıt verebilmek için yabancılarla iletişim kurmayı öğrenmesi gerekiyordu. How are you? İki olan çocuğu doğru telaffuzundan sonra onu alkışlamaya başladı. Bravo! Böylece fabrikada bizim sana çeviri yapmamıza ihtiyacın kalmayacak. Bu fabrikanın çevre bölgelerde oturanların hayatlarını değiştirmiş olduğu bir gerçekti. Olay sadece hemen hemen tüm ailelerin orada, fabrikanın farklı bölümlerinde çalışmasından ibaret değildi. Fabrikanın çok fazla bölümü vardı ve çok farklı ürünler üretiliyordu. Fabrikada değişik ülkelerden farklı insanlarla sık sık bir araya geliyorlardı ve yeni yeni şeyler tanımaya başlamışlardı. Bay Ho, plastik oyuncaklar bölümünden sorumluydu. O sıralar fabrikada pembe plastik domuz kumbaralar üretiliyordu. Bay Ho, artık kaybetmiş olsa da hala çok sevdiği ördeği kastederek, "İyi ki güzel bir domuzum yok, yoksa onu da elimden alırlardı," diye düşünüyordu. Bay Ho'ya göre onun ördeği başkalarının dediği gibi boğulmamış, elinden alınmış ve kaybolmuştu. Oranın belediye başkanı ve başka önemli insanlar Bay Ho'nun ailesinin yeniden fabrikada çalışması için aracı olmuşlardı. Bu çok da zor olmamıştı. Çünkü Yan'ın denize düştüğü ve Zhao'nun bir ton dayak yediği sırada bir takım gazetecilerin Çin hakkında röportaj yapmak için o sırada fabrikada bulunmalarının etkisi büyük olmuştu. Fabrikanın iyiliği için bu olanların duyulmasını kimse istememişti. Böylelikle anında hepsi işe alınmıştı. Bay Ho kimseye borçlu kalmak isteyen bir adam değildi. Gururlu bir insandı. Kimsenin hatır için onun fabrikaya bina sorumlusu olarak alındığını söylemesini istemezdi. İşini hak ettiğini göstermek için aradan geçen bunca yıl içinde artık büyümüş olan çocuklarının da yardımıyla İngilizce öğrenmeye karar verdi. İki çocuğu da bakarsın bir süre sonra sana interneti de öğretiriz diyerek Bay Ho ile şakalaşıp gülüyordu. İnternet modası Çin'e yeni gelmiş ve herkesi deliye döndürmüştü. E-mail gönderebilir, dünyanın her yerindeki insanlarla chat yapabilirsin. İşte İngilizce sana bunun için de lazım. Bay Ho bu sözcüklerin hiçbirini anlamasa da gülümsüyordu. Ancak anlamaya çabalıyordu. Çünkü bir gün gelip ördeğini yeniden bulacağına inanıyordu ve belki bunun için de İngilizce öğrenmesi gerekiyordu. İşte o zamana kadar çok iyi öğrenmeliydi. Lindsay altüst olmuş bir halde atölyeye girip Paul'in masasının üzerine bir zarf bıraktı. Paul onun bu huzursuzluğunun nedenini anlamadığı için şaşkınlıkla baktı. Zarfı açıp sonuçlara bir göz attı. Tüm analizleri okumadan, evet peki neler oluyor diye ilgisizce sordu arkadaşına. Lindsay, yoksa benimle dalga mı geçiyorsun diye yanıtladı. Belli ki sonuçları okumadın. Paul yakalanmıştı. Evet okumadım. Çünkü neden okuyacağımı ve bunlardan ne çıkarmam gerektiğini bilmiyorum. Güzel. Öyleyse sen bunları okuyana kadar bekliyorum. Paul neden olduğunu bilmese de sadece ama sadece arkadaşının hatırı için bunu yaptı. İkinci sayfanın sonu, üçüncü sayfanın başlarında analiz sonuçları hayli ilginçleşmeye başlıyordu. Şaşkınlıktan ağzı açık kalmış bir halde Lindsay'e, patlayıcı madde mi? Doğru mu okuyorum? Burada patlayıcılardan mı bahsediliyor diye sordu. Aynen öyle diye yanıtladı Lindsay de düşünceli bir ses tonuyla. İyi de nereden çıktı bu? İçlerinde patlayıcı ne olabilir ki? Lindsay ona tüm hikayeyi anlatmaya koyuldu. Ona epey zaman önce analiz için aldıkları ördekçiğin evinden çalındığını hatırlattı. Evet hatırlıyorum. İşe hemen hemen yeniden başladığımız ve bize sponsor tarafından yeniden ödenek verildiği sıralardaydı diyerek hatırladığını belirtti Paul. Tamı tamına öyle diye onayladı Lindsay. Şimdi beni iyi dinle. Lindsay Paul'e bilmediği konular hakkında bir şeyler anlattı. Bazı şeylere başlangıçta kendisinin de önem vermediğini söyledi. Onlara verilen ördekçiklerin arasında birkaç tane parçalanmış ve artık ördekçiye benzemedikleri için evinden çalınmamış ördekçik de vardı. Lindsay, denizin plastiği ne kadar etkileyip aşındırdığını görmek için bu ördekçikler üzerinde analizler yapmaya karar vermişti. Ancak sonra araya başka işler girmiş ve bunu ertelemişti. 3-4 gün önce bu ördekçikleri evindeki bir çekmecede bulup onları analiz edeceğini yeniden hatırlamıştı. Kendi de keşfinden şaşkın bir halde, dış yüzeylerinde tıpkı daha önce bulduğumuz ördekçikler gibi her şey normaldi. Ama plastik yüzeyin altında patlayıcı içeriği vardı diye ekledi. Paul, arkadaşının lafı nereye getireceğini anlayabilmek için, bu senin için tam olarak ne ifade ediyor diye sordu. Bak Paul, sence bir adamın, hele Timothy John Player gibi saygın, ciddi bir iş adamının bu kadar ısrarla bu ördekçikleri toplamaya çalışması tuhaf değil mi? Paul kararsızlıkla, bunun çok tuhaf ve alışılmadık bir şey olduğunu söyleyebilirim diye yanıtladı. Sence sadece tuhaf ve alışılmadık olduğu için mi buraya kadar gelip bizi tehdit etti ve evime izinsiz girdi? Paul isteksizce, bu ördekçikler koleksiyon parçaları olduğu ve onları açık artırmalarda yüksek fiyata satacağı için diyerek itiraz etti. Ancak ona da bir şeyler kötü gelmeye başlamıştı. Bu nedenle mi insanları dünyanın dört bir yanına göndermek için bu kadar masrafa girdi? Sri Lanka'ya kadar adam gönderdi. Hatta üşenmeyip arkadan kendi de buralara kadar geldi. Sence neden bu kadar çok para harcamayı göze aldı? Bir açık artırmadan bu kadar çok para kazanabilir mi? Evet, kulağa biraz tuhaf geldiğini kabul ediyorum. En azından böyle söyleyince. Paul şimdi düşüncelere dalmıştı. Bir de şunu unutma, ördekçikler güverteye bağlıydı. Geminin ambarında neler vardı acaba? Paul ne diyeceğini bilmiyordu. Kısa bir sessizlikten sonra sonunda şöyle sordu. Peki şimdi ne yapacağız? Elbette ki işimizi diye yanıtladı sakince Lindsay. O iş her neyse. Bir buçuk yıl sonra, Güney Kutbu yakınları, buzullardaki dostlar,
donmuştu ve tir tir titriyordu. Akıntılar onları buzullara doğru sürükledikçe soğuğun iliklerine işlediğini çok daha fazla hissediyor. Yolculuklarının burada son bulacağı ve artık hiç ümit kalmadığı düşüncesi onu korkutuyordu. Başlarda her şey ürkütücü olsa da etkileyiciydi. Ufukta görünen dev beyazlık, bizim ördek ve plastik ördekçikler yaklaştıkça uçsuz bucaksız buzdan bir dağa dönüşüyordu. Yavaş yavaş onları izleyen balık sürüleri seyreldi. Balıklar daha sıcak suların olduğu yerde kalmaya başladılar ve sonunda tamamen yok oldular. Buzlar artık saf ve el değmemiş beyazlıklarına rağmen göz korkutucu görünüyorlardı. Karşıdan gelen beyazlık da denizin derinlikleri kadar karanlık ve o kadar korkutucuydu. Bizim ördek diğer ördekçiklerle yüzerken bir yandan kulakları sağır eden gürültüler işitiliyordu. Sanki yer yarılıp onları yutacak gibiydi. Devasa buz kütleleri buzdağından kopup kayıyor ve dümen suyundan çok daha korkunç sular fışkırtarak denize düşüyordu. İşte böylece oluşan bir dalga onları ikiye ayrılmış bir buz kütlesinin arasına sürükledi. Artık oradan çıkmaları imkansızdı. Bizim ördek yarığın kenarına, iki beyaz dağın birleştiği yere önce vardı. Arkasından rengi solmuş, neredeyse beyazlamış ve buzlarla aynı renge gelmiş binlerce ördekçik sürükleniyordu. Bizim ördek, yolculuğum burada bitiyor diye düşündü ve eski günlerini, gerçek ördek yavrularını, Bay Ho'yu ve ailesini, Çin'deki balıkçı kasabasında hiçbir şeyden korkmadan yaşadığı hayatını özlemle hatırlamaya başladı. Yolculuğu süresince çok şey görüp çok şey tanımıştı. Japonya'daki balina avcılarından, arkadaşı balinadan tutun da onu koruyup kollayan plastik ördekçikler ve martılara, tsunami'den Basra körfezindeki ölü kuşlara, çocuk askerlerden kendisine kraliçe muamelesi yapılan Afrika'daki kabile köyüne kadar. Bizim ördek bir sürü insandan çok daha fazla şey yaşamış, sınırlarını zorlamış, hayal kırıklığına uğramış, umutsuzluğa kapılmış ama aynı zamanda tekrar tekrar umutlanmıştı. Ancak burada, Güney Kutbu'nda tüm gücünün tükendiği bir ana gelmişti. İki buzdağının arasında kendilerini kuşatan su, yavaş yavaş ince bir buz tabakası oluşturmaya başlıyordu. Kısa süre içinde bulundukları yer tamamen buz tutacaktı. Ne tuhaf! Kutup bölgesindeki buzlar eriyip yeni deniz akımları yaratırken, ve bu akımlar onları küçük buz dağlarıyla birlikte uzaklara, sıcak denizlere ulaştırabilecekken bizim ördek ve diğer ördekçikler bir yarığın içine sıkışıp kalmıştı. Bizim ördek her zaman damarlarında dolaşıp kendisini ısıtan kanın varlığını artık hissetmiyordu. Ayakları uyuşmuştu ve onları hareket ettiremiyordu. Yarı açık gözleriyle bu buz dağının arasına sıkışıp kalmış ördekçiklere bakıyor. Çevrelerini saran buzun donduğunu görüyor ve bu son görüntü ruhunu kanatıyordu. Sizi seviyorum ördekçiklerim diye çok az kalan gücüyle vakladı. Gücü yetersiz kalmıştı çünkü sesi uzaklardan işitilecek kadar çıkamamıştı. Ama binlerce ördekçiğin ağzından seni seviyoruz canım annemiz diyen bir ses işitildi ya da bizim ördek öyle işittiğini sandı. Ne tatlı bir sondu bu. Yıllarca bu anı, ördekçiklerin onunla konuşmasını beklemişti. Ördekçikler hiçbir beklentileri olmamalarına rağmen hep istekle onun peşinden gelmişlerdi. Belki de peşinden gidecekleri bir anneleri olmadığından bu yabancı ördeğin arkasına takılmışlar ve işte sonunda onunla konuşmuşlardı. Bu ördekçikleri ilk başta sevmiyor, onları soğuk, ruhsuz ve itici buluyordu. Ancak yolculukları boyunca zamanla onlardan hoşlanmaya, onları sevmeye ve yavruları gibi hissetmeye başlamıştı. İşte şimdi de onunla konuşuyorlardı. Ona ilk ve belki de son kez seni seviyorum diyorlardı. Belki de bizim ördeğin sevgisi plastik ördekçiklerin doğru zamanda, yani herkesin bir şey bitmeden önce iyi sözcükler duymak istediği bir zamanda konuşmalarını sağlamıştı. Bizim ördek mutlulukla gözlerini kapattı ve yavaş yavaş tüm hislerini kaybetmeye başladı. Hayatı gözlerinin önünden geçip gitti. Ardından her yer karardı. Gözlerini açıp ilerilere baktı.
Çok uzaklarda bir yerlerden vaklamayı andıran ama vaklama olmayan bir ses duyduğunu sanıyordu. "Hala hayatta mıyım, yoksa tüm bunlar bir rüya mı?" diye sordu kendine. Büyük bir çabayla ileri baktığında, küçük kara bir noktanın uçsuz bucaksız ve ölümcül beyaz buz dağlarının üzerinde gidip geldiğini fark etti. Önce bunun kendisinin uydurduğu bir şey olduğunu, gözlerinin onu yanılttığını sandı. Sonra uzaklardan vaklayan ve yaklaştıkça sesleri daha iyi duyulan ikinci, üçüncü, dördüncü, yüzüncü, bininci siyah noktayı da ayırt etmeye başladı. Fakat artık ne ümit edecek cesareti vardı ne de korkacak gücü. İlk yanına gelen penguen kulağına, "Dayan, seni buradan çıkaracağız," diye fısıldadı. Bizim ördek şimdi çok da uzak olmayan yüzlerce, belki de binlerce penguenin Güney Kutbu'nun sularına dalıp komik ama hızlı bir şekilde yüzerek kendisine yaklaştığını gördü. Bütün penguenler "biraz daha dayan," diye bağırıyordu. Kanatlarıyla bizim ördeği ve yanındaki ördekçikleri sürüklemeye başladılar. Ekip halinde suyu sağa sola ittirerek yeni bir akım yaratıyor, bir yandan da gagalarıyla ince buz tabakalarını kıra kıra ilerliyorlardı. Bizim ördek böylece penguenlerin yaptığı akıntılarla sürüklendi, sıkışıp kaldığı buzdağının arasından çıkmaya başladı. Buzdağının çıkışında ayaklarını hareket ettiremiyor, soğuktan sesini çıkaramıyordu. Ama onlarca ördekçiğin hala buzun içine sıkışmış halde olduğunu ve onları kurtaracak bir şey yapamadığını görünce ağlamaya başladı. Gözyaşları yüzünü ısıtıp ona yeniden canlandığını hissettirdi. Ve bu arada kurtulan yüzlerce ördekçik çevresini sardı. Onu kalın bir örtü gibi sarmalayarak ısıtmaya çalışıyorlardı. Binlerce başka ördekçik de arkasından geliyordu. On binlerce penguen, onları buzlardan kurtarıp özgürlüğüne kavuşturduktan sonra sıcak deniz akıntılarının bulunduğu ve onları güvenli bir şekilde Güney Kutbu'ndan uzaklara sürükleyecek olan akıntılara doğru götürdü. Bizim ördek, dondurucu sulardan yeterince uzaklaştıklarında ve suların kendileri için artık güvenli olduğunu hissettiği bir yere geldiklerinde penguenlere "çok teşekkürler," dedi güçsüz bir sesle. Penguenler onları yolcu etmek için hep bir ağızdan bağırmaya başladılar. Ördekçikler de aynısını yaptı. "Bu söylediklerinizin hepsi imkansız. Sizin gibi ciddi bilim insanlarının böyle saçmalıklara inanması da imkansız." Lindsay ve Paul, başkanlarının şaşkınlığının sona ermesini bekleyerek sessiz ve ifadesiz bir biçimde oturuyorlardı. Bir yandan da ikinci aşamaya geçmemesini diliyorlardı. Çünkü tanıdıkları kadarıyla o zaman başkanları abartılı bir şekilde konuşmaya başlar ve artık emin olduklarını söylemelerine fırsat kalmazdı. Ördekçikler ve patlayıcılarla ilgili senaryo hakkında başkanla konuşmaları için aylar geçirdikleri gerçekti. İkisi de Timothy John Player ile ilgili bir takım terslikler olduğuna tamamen emin olmak, kendilerinin de ikna olmaları için daha fazla örnek toplamak istemişlerdi. Ancak birkaç gün önce Afrika'daki bir bölgede yaşanan gelişmelerle ilgili bir makale okumuşlardı. Makalede Madagaskar yakınlarında bir köyün sakinlerinin doğrudan doğruya basit yaşamdan medeni yaşama geçtiğini yazıyordu. Şimdi çok lüks yüzme havuzlu bir otelin sahibi olan o zamanın kabile reisi, "Buradan yaklaşık 2 yıl önce geçen kutsal bir ördek bize uğur getirdi," diyordu. Bir Afrika köyünde yüzme havuzlu otel mi? İşte bu gerçekten tuhaf. Başkanları onlara, "Peki size tuhaf gelen ne?" diye sordu. Sir Timothy bir yatırımcı, bir hayırsever ve bir silah tüccarı diye sözünü kesti Lindsay. Ama başkan hiç oralı olmamıştı. Sir Timothy'nin girişimlerine olan sarsılmaz inancıyla ve bir bölgenin kalkınması için çaba gösteriyor diye ekledi. Yalnızca kendi bölgelerinde bulunan ördekçiklere karşılık mı? "Lütfen yapmayın. Kim bir ördekçik karşılığında birine bir otel inşa eder," dedi Paul. Başkan, Paul'ün ısrarını biraz yadırgadı. Genellikle daha uysal biriydi. Buna karşılık Lindsay tam tersine daha inatçıydı. Ama görünen o ki bu konuda ikisi de aynı şekilde davranıyorlardı. Başkan konuşmasını Sir Timothy ile yaptığı konuşmada yapmadığı bir şekilde ellerini masanın üzerine vurarak, "Neyse, konuşmayı şöyle bitireyim. Bunları hiçbir yerde konuşmayacaksınız. Para yardımı kesilmeyecek. Siz de sadece işinizle ilgileneceksiniz. Başka bir şeyle değil. O kadar, diye sonlandırdı.
Lindsay ise geçmişte de pek çok kez yaptığı gibi ofisin kapısını çarparak çıkarken "Biz de size sadece mantıklı düşünmenizi söylüyoruz," dedi. İkisi de atölyelerine döndü. Canları çok sıkkındı. Çünkü aylarca uğraşarak bir araya getirdikleri tüm bu tuhaf, alışılmadık durumları gördükten sonra başkanlarının bunları duymaya can atacağını sanıyorlardı. Bilgisayarlarına dönüp birbirleriyle konuşmaksızın harıl harıl çalışmaya başladılar.
Lindsay e-postalarını kontrol etti. Şimdiye kadar aldıklarından çok farklı görünen bir e-postayı fark etmekte gecikmedi. İlgisini çeken e-posta, "Hallo, ben Ho, Çin. Siz çalışıyorsunuz ördekçiklerle," diye başlıyordu. Gözlerini fal taşı gibi açarak okumaya devam etti Lindsay. E-postayı Çin'deki bir fabrikada çalışan bir Çinli yazmıştı ve bu fabrika elbette 12, belki de daha uzun yıl önce bu ördekçikleri üreten fabrikaydı. Yaklaşık 10 dakika kadar önce araştırmacının e-posta kutusuna gelmiş olan ve yarım yamalak bir İngilizce ile yazılmış e-posta, "Sizi buldum ben internet. Var benim canlı bir ördeğim ve yavruları. Eğer bulursanız ördeğimi benim, lütfen verin bana geri," diye devam ediyordu. Ve 10-15 dakika sonra Çin'deki bir fabrikada çalışmakta olan Çinli bir işçi, heyecanla az önce göndermiş olduğu e-postaya yanıt olarak yazılmış hayatının ilk e-postasını alacaktı.
"Merhaba Bay Ho, ben Lindsay. Konuşmamız gereken şeyler var."
Amazonlar, 2 yıl sonra. Yangın ve uzaklardan ışıklar seçiliyordu. Dev alevler ve bir kabus havası yaratan yoğun bir duman gökyüzüne yükseliyor. Ateşten bir zincir kıyı boyunca kilometrelerce uzanıyordu. Bizim ördek ve diğerleri yaklaştıkça atmosfer daha da boğucu hale geldi. Rüzgar havayı boğuklaştırdığından bizim ördek nefes almakta güçlük çekti. Başlarının üzerine küller yağıyordu. Etkileyici ama aynı zamanda da tiksindirici bir manzaraydı. Bu dev yangından çok etkilenen bizim ördek, "Ama neden yakıyorlar burada ormanı? Oysa Çin'de balıkçılar lagünün kenarından bir dal bile kesilmemesi için ne çok özen gösterirlerdi," diye düşünüyordu. Giderek hayvanların çığlıkları daha net işitilir oldu. Başlangıçta ne dedikleri fazla ayırt edilemiyordu. Ama kıyıya birkaç yüz metre yaklaştıklarında hayvanların "İmdat!" diye bağırdıkları anlaşılmaya başladı. Bizim sürünün yanından yanarak ölmüş bir timsah geçti. Ağaç dalları ateşten bir yağmur gibi denize düşüyordu. Yüzlerce ördekçik annelerine "Hadi gidelim, hadi gidelim!" diye vakladı. Bizim ördek gördüğü ve yaşadığı manzaradan gözlerini alamıyordu. Maymunlar, tropikal canlılar, yılanlar, kedigiller ve başka vahşi hayvanlar ve hayatında görmediği diğer türler hep birlikte balta girmemiş tropik ormandan kıyıya kadar yayılıp denize kadar ulaşan yangından kurtulmak için kendilerini suya atıyordu. Çığlıkları sanki havayı yırtıyordu. Kimi yanıyor, kimi boğuluyor, çoğu da başlarına gelenlere ve kaybettiklerine inleyerek ağlıyordu. Yanmış ağaçlar önlerine çıkan her şeyi yakarak denize düşmüş ve öylece yüzüyorlardı. Pek çok ölü balık su yüzeyine çıkmıştı. O bölgede deniz suyunun sıcaklığı o kadar artmıştı ki neredeyse kaynayacaktı. Alevler karada çok ama çok derinlere yayılıyor, kıyının arkasındaki dağlarda ne var ne yoksa yakıyorlardı. Bizim ördek birkaç yaban ördeğinin telaşla başlarının üzerinden uçtuğunu gördü. Hiçbir hayvan onlarla ilgilenmiyordu. Hiçbir hayvan diğerinden üstün değildi. Hepsi oradaydı işte. Kaplumbağalar timsahların üzerinde, kertenkeleler kurtulmak için kedigillere yapışmış, yılanlar kendilerini taşısın diye maymunlara sarılmıştı. Sahilde kayıkların üzerinde birkaç insan göründü. Kimi ellerinde yanan çıralar, kimi de tüfek tutuyordu. Denize koşan hayvanların üzerine rastgele ateş etmeye başladılar. Hayvanlar ya denize ulaşacak ya öleceklerdi. Tüm bu kalabalığın hareketinin suda yarattığı dalgalanma nedeniyle ördekler sahilden uzağa sürüklenmeye başladı. Bizim ördek ve plastik ördekçikler şimdi başka hayvanlarla birlikte bir bilinmeze doğru yol alıyordu. Hepsi kendi aralarında yardımlaşıyor, yorulanı itiyor ya da ensesinden çekiyorlardı. Buradan kurtulup bitişikte insanların olmadığı başka bir kıyıya çıkacaklardı. Ya da bulundukları yerden çok uzak olmayan karşıdaki ağaçlıklı adalara yüzeceklerdi. Hayvanlar bu zor anda tehlike karşısında içgüdüsel olarak birlik olup işbirliği yapıyorlardı. Ama insanlarla değil. Ve araştırmanın finansmanını bundan böyle başkanlık karşılayacağından bugüne kadar sürdürdüğümüz kusursuz işbirliğimizi sona erdirmek zorunda olduğumuzu üzülerek bildiriyoruz. Bay Timothy John Player, tüm bu yıllar boyunca bizimle yaptığınız işbirliği için size bizzat teşekkür etmek isterdik. Başkan Sir Timothy'ye aralarındaki işbirliğinin sona ermesiyle ilgili göndereceği mektubu isteksizce okuyordu. Paul ve Lindsay'nin son araştırmasından sonra durumların değişmesinden hoşnutsuzdu. Ancak yapacak bir şeyi yoktu. Polis işine bulaşmak istemiyordu. Bu nedenle olabildiğince geri durmaya çalışmıştı. Ancak aynı zamanda bir rahatlama da hissediyordu. Lindsay, arkadaşına yarısı erimiş ördekçiyi göstererek, "Her şey bununla başladı," dedi. Paul, "Evet ama sonra bununla devam etti," diyerek gözlerinin önünde bir pembe plastik domuzu salladı ve iki arkadaş da kendilerini tutamayıp güldüler. Araştırmaların bu noktaya gelmesi pek çok ay almıştı. Lindsay gizemlerle dolu Çin'e kadar gitmek durumunda kalmış, Bay Ho ile buluşmuş, o da ona bulunduğu bölümde sadece plastik domuz üretildiğini izah etmiş, Lindsay de yavaş yavaş kuşkularında haklı olduğundan emin olmaya başlamıştı. Bay Ho çok tereddüt ederek fabrikadan 2-3 domuz alıp onları Lindsay'e vermişti. 2 hafta sonra da kendisi ve ailesi işten ayrılmıştı. Ona şaşkınlıkla bakan amirlerine, "Tekrar balıkçılık yapmak istiyorum," demişti. "Tüm hayatım boyunca bunu yapmayı öğrendim. Ama gerçek, insanlık dışı bunca şey üreten bir fabrikada çalışmaya daha fazla dayanamamasıydı." Öte yandan, Lindsay fabrikadan domuzcukları alıp geri dönmüştü. Başkanın şaşkın bakışları karşısında ilk domuza bir silahla ateş etmiş ve oyuncak patlayarak havaya fırlarken yakın çevresindeki her şeye zarar vermişti. Bir bomba gibi. Başkan şok olmuştu. Diğer domuzcuklar üzerinde inceleme ve analizler yaptılar. Sonuçlar patlayıcı maddenin tuz, güneş, deniz suyu ve zamanın geçmesi sonucu patlayıcı özelliğini kaybettiğini gösteriyordu. Bu nedenle ördekçikler kendilerine ateş edildiğinde patlamamışlardı. Ama domuzlar... Başkan çok korkmuştu ve Sir Timothy ile işbirliklerini bir an önce sona erdirmek istiyordu. Daha sakin olan Paul şüphe uyandırmaması için onu fikrinden vazgeçirdi. "Hem daha iyisi önce bakanlıktan ödenek istememiz olur," dedi. Başkan da yeniden en iyi bildiği şeyi yapmak için, yani para istemek için harekete geçti. Bu hikayenin çözüme ulaşması için polis dedektifleriyle çalışmaya karar vermişlerdi. Onlara buldukları her şeyi gösterdikten sonra işlerini yapmaları için onları yalnız bıraktılar. Lindsay ve Paul şimdi kendi işlerine daha büyük bir iştahla devam ediyorlardı. Ördekçiklerin ilerleyişini izlemeye. Artık bir sekreter gelip ördekçikleri ellerinden alacak mı ya da evleri soyulacak mı diye korkmuyorlardı. Sir Timothy'ye gelince, mektubu okur okumaz Merkez Gökdelen'deki ofisinde öfkeden deliye dönmüş bir halde bundan sonraki adımlarını planlamaya başladı. "Bu ördekçikler benim olmalı, anlıyor musun?" diye bağırıyordu sekreterine. Öfkeden kudurmuş şekilde, "İçlerinde bir şey olmadığından da emin olmak zorundayız. Eğer bir şey bulursak temizleyip ondan sonra satarız," diyerek gürlüyordu. "Tamamen yardım amacıyla," diye ekledi sekreter hafifçe ve alayla gülümseyerek. Bu arada Çin'in uzak bir köyünde Bay Ho, oğluyla birlikte lagünde balık tutuyordu. Doğru olanı yaptığı için mutluydu ve herkes fabrikada çalışmaya devam ettiği halde balıkçılık yapan tek kişi olmayı da dert etmiyordu. Her ne kadar köydeki komşuları onunla alay ediyor olsalar da o,
geceleri yatağına yattığında huzur ve mutlulukla dolu bir uykuya dalıyordu. Yaklaşık 2 yıl sonra Portekiz açıklarında, köpek balıklarına karşı. Tüm haftalar, aylar ve yılların ardından şimdi günler tek düze geçiyordu. Bizim ördek ve 1966 ördekçikten oluşan grup, yani sayıları 2000 bile değildi artık, Atlas Okyanusu'nda yol alıyordu. Sudaki yolculukları oldukça yavaş ve zahmetliydi. Aylar boyunca denizdeki sağanakların yerini sakin havalara bırakması dışında hiçbir şey olmuyordu. Bazı günler bir tek balık ya da martı bile görmeden geçiyordu. Denizin suları siyah ve ürkütücüydü. Ördekçiklerin boyaları tamamen çıkmıştı. Üzerlerinde yalnızca son derece küçük boya izlerine rastlanabiliyordu. Bizim ördek yaşlanmıştı. Yolculuk onun için o kadar uzun sürmüştü ki artık sona yaklaştığını hissediyordu. Beklediği sonun iyi mi kötü mü olduğunu bilmiyordu. Ancak er ya da geç bir yere varacağını biliyordu. Bu hissi tekrar bir fırtına koptuğunda kuvvetlendi. Bu fırtına daha önce Çin'de gemisini alıp sürükleyenden farklıydı. Dev dalgalar, sağanak yağmur, kapkara sular üzerlerini örtüp onları oradan oraya savuruyordu. "Dayanın," dedi ördekçiklere. "Bunlar da geçip gidecek ve biz dinleneceğiz." Ördekçikler bunca yıldır yaptıkları gibi onun sözünü dinlediler ve akıntıya kapılmamak için var güçleriyle çabalayarak peşinden gittiler. Bu fırtınanın ardından bizim ördek, uzaklarda titrek titrek yanıp sönmekte olan bir ışık gördü. Tam olarak ne olduğunu anlayamasa da, dalgalar gidip geldikçe, bir görünüp bir kaybolan bu şey bir ışığa benziyordu. Yoksa ileride kara parçası mı vardı? Ya da bu bir gemi miydi? Bilemiyordu. Bizim ördek, nereden geldiğini anlayabilmek için ışığın bulunduğu yere doğru yaklaşmaya çalıştı. Ama bu fazlasıyla zordu. Gece boyunca rüzgara ve köpüklü denize karşı savaş verdi. Tam yaklaştığını sandığı anda tekrar uzaklaşıyordu. An geliyor, ışığı uzunca bir süre gözden kaybettiği de oluyordu. Tam artık ümitsizliğe kapılmıştı ki, sonunda yanlarından gizemli bir ışık kaynağının geçtiğini gördü. Bu, dalgalara kapılıp sürüklenen bir fenerdi. Yaşadığı hayal kırıklığı büyüktü. Ne bir kara parçasıydı, ne bir gemi. Bir fenerden başka bir şey değildi. Sonra gün ağarmaya başladı. Bulutlar dağılıyor ve uzaklaşıyorlardı. Dalgalar çekilmiş, deniz tekrar durulmuştu. Bizim ördek biraz ileride bir balıkçı kayığı gördü. Çin'de gördüklerine kıyasla oldukça büyük bir kayıktı. İlk başta boş gibi görünüyordu. Ancak yanına yaklaştıkça önce kayıktan sarkan bir el, devamında küpeşteye yarı asılı halde duran bir beden gördü. Kırılıp üzerine düşen direk nedeniyle yaralanmış, hareketsiz yatan bir balıkçıydı bu beden. Bizim ördek o zaman yanı hatırladı. Çin'de onun hayatını kurtarmıştı. Ancak bizim ördek şimdi bir şey yapamıyordu. Kayık sahipsiz bir şekilde dalgalar tarafından sürükleniyordu. O sırada derinlerden gelen bir ses işitti. Korkarak başını suya daldırdı ve büyük bir yüzgecin suları yararak yaklaşmakta olduğunu gördü. Diğer tarafta başka bir yüzgeçli daha vardı. O zaman bu hayvanların oldukça büyük olduğunu ve kayığa doğru yaklaştıklarını anladı. Şanssız kayıkçının başından kan damlıyordu. Bu kan da kanla beslenen diğer hayvanları kendine çekiyordu. Bizim ördek, köpek balıklarından önce kayığa ulaşmak için olağanüstü bir çaba gösterdi. Tüm gücüyle vaklamaya başladı. Ördekçikler de birbirlerine çarparak büyük bir gürültüyle vaklamaya başladılar. Köpek balıkları bir an uzaklaşır gibi oldular. Ancak birkaç saniye içinde daha şiddetle döndüler. Daha da fazla sayıda. O sırada kayıktaki balıkçı hareket etti. Tekrar kendine geliyordu. Bulanık ve güçsüz gözleriyle yaklaşan tehlikeyi gördü. Çevresinde 8 köpek balığı vardı. Korkusu yüzüne yansıdı. Karşı koyacak gücü yoktu. Korkuyla titredi. Bizim ördek vaklamaya devam ederken kayığın yanına ulaştı. Ördekçiklerle birlikte küçük tekneyi çepeçevre sarmış, koruyucu bir duvar oluşturmuşlardı ve kararlı bir şekilde büyük savaşı bekliyorlardı. Vahşi hayvanlar sonuna kadar açık ağızları ve dev çeneleriyle şanssız balıkçıyı yakalamak için suyun üzerine fırladılar. Ördekçiklerse benzersiz bir cesaretle öne atıldı ve sonuç olarak onlarcası köpek balıklarının ağzında kayboldu. Manzara oldukça acıklıydı. Sayısız plastik oyuncağın kimi köpek balıklarının midesine inmiş, kimi de keskin dişlerine saplanıp kalmıştı. Ama ördekçikler son anlarına kadar korkusuzdu ve güler yüzlerini kaybetmemişti. Bu arada balıkçı biraz kendine gelmişti. Bir eliyle yarısı kırılmış küreği, diğeriyle de bir sopayı tutuyor ve olanca gücüyle köpek balıklarına vuruyordu. Bu devasa balıklar sonunda balıkçının gösterdiği savunmayla şaşırmış ve midelerinde toplanan yenilmez yutulmaz plastikler nedeniyle rahatsızlanmış bir halde kaçmak zorunda kaldılar. Ördekçikler de neşeyle vaklamaya başladı. Şanslı balıkçı, anne ördeği kayığına aldıktan sonra ona sarılıp öpmeye koyuldu. Plastik ördekçikleri de tekrar tekrar okşayıp küçük bir çocuk gibi oynayarak "Beni kurtardınız, kurtardınız beni" diyordu. Bizim ördek balıkçının yaralarını yalarken "Çok teşekkür ederim size. Beni anlamadığınızı biliyorum ama size o kadar minnettarım ki. Keşke size olan borcumu ödeyebilseydim" dedi balıkçı. Ama bizim ördek ve ördekçikler onu anlıyor. Her söylediği sözcüğü, sesindeki tüm tonları ve hareketlerinin ne anlama geldiğini hissedebiliyorlardı. Balıkçı sevinçten çılgına dönmüştü. Onlarla uzun uzun konuşmaya devam etti. Ta ki bizim ördeği yeniden suya bırakıp dönüş yolunu tutana kadar. Balıkçı elini kaldırıp uzaklardan ördekleri selamladı. Bizim ördek de ona hoşça kal demek için vakladı ve ardından tatlı bir hüzünle yolculuğuna kaldığı yerden devam etti. Bir insan eli tarafından okşanmayalı, tüylerinin üzerinden bir el gezinmeyeli yıllar olmuştu. Ve aslında bu bir ördek için ihtiyaçtı. Çünkü ona ailesini hatırlatıyordu. İngiltere. Yolculuğun başlangıcından 15 yıl sonra. Özgürlüğe bir adım kala. Meteorologlar, deniz bilimciler ve diğer bilim insanları aylar boyunca işbirliği yaparak çalıştıktan sonra bir sonuca ulaşmışlardı. Eğer her şey akıntılar, rüzgarlar ve yağışlar konusunda öngördükleri gibi giderse, ördekçikler 15 Haziran'da İngiltere'nin en büyük limanına varacaklardı. Bu haber basında, gazetelerde ve özellikle internette fazlasıyla yer alıyordu. 15 yıl süren büyük bir yolculuk ve dolayısıyla daha önce eşine rastlanmamış büyüklükte bir olay son bulacaktı. Şehir haftalardır buna hazırlanıyordu. İnsanlara "Orada olun" diye çağrıda bulunan afişler sokaklara asılmıştı. Üzerlerinde küçük plastik sarı ördekçiklerin basılı olduğu tişörtler her yerde satılıyordu. Belediye orkestrası bir süredir ördekçiklerin karşılanacağı gün için prova yapıyordu. Limana kocaman bir kürsü kurulmuştu ve kıyı boyunca izleyicilerin oturması için oturma yerleri ayarlanmıştı. Ha, bir de 30 bin ördekçik isimli yiyecekler, şarkılar, televizyon reklamları hazırlanmıştı. Halk, bu tür büyük olayların fazla yaşanmadığı bu büyük şehre tuhaf yolcuların varışını heyecanla bekliyordu. Ancak tüm bu tantana tam da göründüğü gibi değildi. Eğer biri olayları dikkatle izlerse, bu karşılamayı uzun zamandır bekleyen ve beklentileri birbirinden tamamen farklı iki ayrı grup olduğunu görebilirdi. Timothy John Player, bütün kenti üzerlerinde "Çevreye yardım edin, çevreyi korumak için yardımda bulunmak üzere bir plastik ördekçik satın alın, ördekçikler dünyaya yardım ediyor" yazılı afiş ve broşürlerle doldurmuştu. Her yere bir başkasının elinde gördükleri tüm ördekçikleri bulmak, ellerinden almak ya da çalmakla görevlendirdiği adamlarını göndermişti. Sir Timothy emin olmak istiyordu. Ördekçiklerin hepsinin onun eline geçmesi, eğer kaldıysa içlerindeki patlayıcılardan arındırılması ve sonra astronomik fiyatlara satılması gerekiyordu. Ortaya çıktıkları ilk andan itibaren kontrolün ellerinde olması gerekiyordu. Diğer yandan Lindsay ve Paul, Deniz Bilimi Enstitüsü'ndeki işlerinin sonuna geldiklerini düşünüyorlardı. Kalan ördekçiklerden son kez örnek toplamaları ve deniz sularının etkisiyle ilgili bir sonuca varmaları gerekiyordu. Artık 15 yaş daha büyük olan Lindsay ve Paul için ördekçikler hayatlarının amacı, kendilerini bilime adamanın anlamı olmuştu. Tüm bu günler boyunca Deniz Bilimi Enstitüsü Başkanı Sir Timothy ile karşı karşıya gelmekten kaçındı. Bakanlık yıllardır araştırmaya destek veriyordu ve bu Sir Timothy'nin kendilerini affetmeme nedenlerinden biriydi. Başkan tüm bu olanlardan dolayı kendini biraz kötü hissediyordu. Belki de hiç olmayan bir nedenle yardımını kabul etmeyerek en iyi sponsorlarından birini kaybetmişti. Bu arada her iki grup da kendi amacına ulaşmak için yapması gereken son işlerini tamamlamak üzere hazırlıklarını sürdürüyordu. Büyük İngiliz limanına dünyanın tüm ülkelerinden gelen turistler akın etmişti. Hatta Çin'den bile. Günlerdir kıyıya paralel ilerliyorlardı. Belki de 15 yıl boyunca ilk kez, daha önce hissetmedikleri bir güvenlik duygusu vardı içlerinde. Yolculuğun sonuna geldiklerini ve bundan sonra dinlenebileceklerini hissediyorlardı. Bizim ördek yaşlanmış, gücü çok azalmış, kanatları seyrelip soluklaşmıştı. Ördekçikler artık altlarına sadece bir numara damgalanmış beyaz plastik ördekçikler haline gelmişlerdi. Ama bol bol yolculuk etmiş, deneyimler kazanmış ve soluk kesici maceralar da yaşamışlardı. Büyük limana yaklaştıkça manzara değişmeye başladı. Deniz gittikçe kirleniyordu. Fabrikalar atıklarını sulara boşaltıyorlar. Bir sürü değişik çöp suyun üzerinde yüzüyordu. Bir köprünün altından geçerken burada son derece bakımsız, ihtiyar ve çilekeş evsiz insanların uyumakta olduğunu gördüler. Çocuklar bu pis sularla oynuyor, insanlar fabrika bacalarından çıkan dumanların dibinde yürüyüş yapıyordu. Burası bizim ördeğin pek hoşuna gitmemişti. Yolculuğunu böyle çirkin görüntülerin olmadığı bir yerde bitirmeyi tercih ederdi. Kentin daha hareketli bir yerine doğru yaklaştıklarında sahnede değişmeye başladı. İnsanların kıyı boyunca koştuklarını, cep telefonlarıyla onların fotoğraflarını çektiklerini, kameralı bir helikopterin üzerlerinde uçtuğunu, limandaki bir teknenin onları limanın içine yönlendirmek üzere yanlarına yaklaşmakta olduğunu gördüler. Bizim ördek kıyıya yaklaştıkça özenle hazırlanmış koltukların üzerinde oturan coşkulu kalabalığı gördüğünde endişe edip etmemesi gerektiğini bilemedi. Tüm bunlar bir yandan onu korkutuyordu. Denizlerin pek çok felaket yaşamış deneyimli gezgini olabilirdi. Ama tüm bu olanlar doğada gerçekleşmişti. Bizim ördek doğada olacakları iyi kötü öngörebiliyor ve ne yapması gerektiğini bilebiliyordu. Ancak şimdi kendilerini neyin beklediğini bilmiyordu. Birden tam dibine ördekçikleri yakalamak için ağlar atıldığını gördü. Bu elbette sessizce bilim insanlarının yanında oturmakta olan Timothy John Player'ın sekreterine bir göz işareti yapmasının ardından olmuştu. Az sonra iki tane sıska güvenlik görevlisi balıkçıların yanına gidip ağları yırtarak ördekçikleri ellerinden aldı. Sir Timothy'nin talimatından sonra sekreter bir mikrofonla konuşarak bu ördekçiklerden birini ele geçiren her kim olursa olsun onu getirip teslim etmesi gerektiğini, bu ördekçiklerin bulanın malı olmadığını duyurdu. Ördekçiyi getiren $100 alacaktı. Ardından olanlar anlatılır gibi değildi. Halk bir ördek bulabilmek için akın akın limanın iğrenç, kapkara sularına kendini atıyordu. Erkekler ve kadınlar üstleriyle başlarıyla denize atlamıştı. Birbirleriyle dövüşüyor, bu ördekleri ilk bulan olabilmek için birbirlerini denize batırıyorlardı. Böyle karmaşa görülmemişti. Yetkililer her ne kadar paniğe gerek olmadığını ve herkesin sakin olması gerektiğini anons etse de düzeni sağlamakta yetersiz kalıyorlardı. Tekneler denize akın etmiş bu kalabalık insan topluluğunu yaralama tehlikeleri olduğundan uzaklaşmaya başladı. Ancak kimse ne anonsları ne de kirli denizi umursuyordu. Herkes bir ördekçik yakalamak için yanındakini suya batırmakla meşguldü. Bazıları yüzme bilmedikleri için yardım istemek üzere bağırmaya başlamıştı. Fazla giyinmiş olanlar suyun içinde hareket edemiyordu. Bizim ördek ve ördekçikler korku içindeydi. Afrika'da bile böyle sahnelere şahit olmamışlardı. Orada insanlar ilk andan itibaren onlara saygılı davranmışlardı. Buradaysa insanlar onları mıncıklıyor, çekiştirip birbirine atıyordu. Bizim ördeği kimse umursamıyordu. Onun limana yakın bir kıyıdan yüzerek tesadüfen gelmiş olduğunu sanıyorlardı. Herkes plastik bir ördekçik kapma derdindeydi. Bizim ördek, korkudan titreyerek ördekçiklere geri dönüp gitmeleri gerektiğini bildirmek için vaklamaya başladı. Ancak artık çok geçti. Çevreleri sarılmıştı. Cesaretini kaybetmeye başladı. Artık eskisi kadar gücü yoktu. Genç de değildi. O zaman saç saça, baş başa dövüşen ve birbirlerinin üzerine çıkıp birbirini boğmaya çalışan bu şaşkın kalabalığın arasında, tüm bu karmaşanın ortasında, yanından öylece yüzüp geçmekte olsa bile hiçbir plastik ördekle ilgilenmeden yüzmeye çalışan yaşlı bir adamı fark etti. Bir adam. Sadece kendisine gelen bir adam. Kalbi yerinden fırlayacak gibiydi. Kalan gücüyle yaşlı adama doğru yüzmeye başladı. O da birbirine ezen ve kendisini umursamayan bu curcunayı umursamıyordu. Yalnızca vaklayarak, sabırsızlıkla adamın yanına yüzüyordu. 5 dakika sonra artık limanın pis sularının içinde küçük bir çocuk gibi ağlayarak durmaksızın kendisini okşayan Bay Ho'nun kucağındaydı. Bay Ho'nun oradan, denizden çıkmaya niyeti yok gibiydi. Sanki yeniden ördeğini kaybetmekten korkuyordu. Ve korktuğu başına gelecekti. Bizim ördek de kendince ağlıyordu ve bunu yalnızca Bay Ho anlayabilirdi. Çinli balıkçı, sevgili ördeğinin gözlerine bakıp tıpkı 15 yıl önce Çin'in o uzak köyünde vedalaşırken söylediği sözcükleri fısıldadı. Er ya da geç yeniden buluşacağız canım. Timothy John Player'ın sahibi olduğu ticaret merkezine giren ve yüzlerce insandan oluşan topluluk, ilk kez karşılaştıkları şeyin önünde kala kaldı. Zemin kattan ikinci kata kadar yükselen, tonlarca suyla dolu ve içinde 939 ördekçikle bir gerçek ördeğin bulunduğu dev cam küre neredeyse tüm katı kaplıyordu. Yüzeyde sıkış tepiş duran ördekçiklerin altlarında ve daha altlarında kat kat suya batmış halde duran bir sürü ördekçik vardı. Bizim ördek suyun üzerinde neredeyse hareketsiz duruyordu. Yüzecek yer yoktu. Sir Timothy sonunda bu olayı kendisi ve şirketi için birinci sınıf bir reklam aracına dönüştürmeyi başarmıştı. Limandaki tekneler onun için çalışmış ve adamları birkaç saat içinde suyun üzerinden ya da suya kendilerini atıp ördekçikleri yakalamak için dalıp çıkan insanların ellerinden alarak veya her bir ördek için $100 vererek tüm ördekçikleri toplamayı başarmışlardı. Sonuçta bu girişim çok pahalıya patlamamıştı. Timothy John Player her açıdan memnundu. Çünkü kazancı çok yüksek rakamlara ulaşacaktı. Alışveriş merkezinin içinde dev cam kürenin etrafına sandalyeler yerleştirilmişti. Her biri en az $1000'dan satışa çıkacak, 939 plastik ördek için yapılacak açık artırmayı herkese izletecek bir sürü de dev ekran konulmuştu. Az para değildi hani. 2, 500, 11.111 ve özellikle 29.999 ile 30.000 gibi bazı numaraların $5000 gibi rakamlara satın alınması bekleniyordu. Sir Timothy televizyonlara tekrar tekrar, tüm bunlar yardım amaçlı, gezegenimizi kurtarmak için diyordu. Elbette ördekçikler, zengin sahiplerine öylece verilmeyeceklerdi. Önce temizlenecekler, ardından çok lüks kutulara yerleştirilecekler ve üzerlerine orijinal olduklarını belgeleyen bir damga basılacaktı. Bu da demek oluyordu ki, bu hazırlıklar yapılırken, Sir Timothy'nin adamları, plastiğin iç yüzeyinde bulunan ve elbette halkın bilmediği patlayıcı artıklarının bütün izlerini silebileceklerdi. Kurnaz iş adamının temel planı buydu. Lindsay ve Paul'un niyetini ise kim nereden bilebilirdi ki? İki iş arkadaşı ve diğerleri başkanlarının da bulunduğu alışveriş merkezine gitmek üzerelerdi. Onlar için de bu yolculuğun sonu gelmişti. Tabii daha çok ikna olabilmek için birkaç ördek alıp analiz edebilseler her şey daha farklı olabilirdi. Paul iş arkadaşına 15 yıldır üzerinde çalıştıkları işin ve araştırmanın artık sonuna geldiklerini ima ederek "Peki şimdi ne olacak?" diye sordu. Lindsay, içinde hüzün ve özlem saklı bir gülümsemeyle "Yarın sabah yine sıradan işlerimize döneceğiz." diye yanıtladı onu. Uzaktan alışveriş merkezindeki balıkçılık malzemesi satan dükkanların ve yapı marketinin vitrinlerini incelemekte olan Bay Ho'yu gördüler. ürünleri sergileyen vitrin mankenlerine bakıp tüm bunlar Çin'de olsa nasıl olurdu diye hayal ediyordu. Bay Ho'yu Deniz Bilimi Enstitüsü yani Paul ve Lindsay davet etmiş ve onun tüm masraflarını karşılamıştı. Bakanlık bütçesinin ekstra harcamalar kısmını balıkçının gelip ördeğini karşılayabilmesi için kullanmışlardı. Bay Ho onlara çok yardım etmişti. Onlara fabrikadan plastik domuz oyuncaklardan örnek verebilmek için kendini ve ailesini tehlikeye atmıştı. Onun yaptıklarının yanında bu azdı bile. Hoparlörden açık artırmanın yarım saate kadar başlayacağını bildiren bir anons işitildi. Lindsay ve Paul'ün tıpkı diğer yüzlerce insan gibi oturacak yeri yoktu. Oturacak yerler açık artırmada bir sürü para harcayacak yüksek makamlardaki zengin davetlilere ayrılmıştı. Sir Timothy suratındaki kocaman gülümsemesiyle ve sahte bir alçak gönüllülükle kameralara konuşmaya devam ediyordu. Sunucular, çağdaş bir yardımsever, çağımızın çağımız için çalışan insanı diye vurguluyorlardı. Enstitü başkanı, Sir Timothy'den birkaç adım ötedeydi ve ona selam vermeye çalışıyordu. Ancak Sir Timothy onu görmezden geliyordu. Tam yanından geçtiği zaman da onu görmezden geldi. Zaten o sırada sekreteri ona bir işaret vermişti. İki adam, Sir Timothy ve sekreteri, iş merkezinin dışında buluştu. Tuhaf aletlere bakan Çinli turisten başka kendilerini duyacak kimse yoktu. Sir Timothy Çinli adama küçümseyici bir bakışla baktı. Bu adamı gözü bir yerlerden ısırıyordu. Aman zaten bütün Çinliler birbirine benzer diye düşündü. Sonra kendi düşüncesine güldü. Sekreterine keskin bir sesle, "Her şey yolunda mı?" diye sordu. "Elbette," diye yanıtladı o da uysal bir ses tonuyla. "Ancak bir sorun var Bay Timothy. Bu gerçek ördeği ne yapacağız?" "E bunu konuşmamış mıydık? Açık artırma başladığında onu camekanın içinden çıkarıp kesecek ve açık artırmanın ardından vereceğimiz akşam yemeğinde ikram edeceksiniz." "Emredersiniz," diye yanıtladı sekreteri. Bay Ho, Sir Timothy'ye bakıyordu. Sonunda onu tanıdığında Sir Timothy çoktan kürsüye çıkıp mikrofonu almış ve konuşmaya başlamıştı. "Arkadaşlarım, şimdiye kadar çevre için düzenlenen görülmemiş büyüklükteki bu organizasyonda hepinizi selamlıyorum. 15 dakika sonra açık artırma başlayacak. Sizden son içkilerinizi yudumlamanızı rica ediyorum. Hem belki sarhoş olup ördeklere çok daha fazla para teklif edersiniz." İzleyicilerin kahkahaları işitildi. Sir Timothy kürsüden indi ve önemli misafirlerini karşılamak için girişe yöneldi. Kapıdan bir grup polisin girdiğini görüp rahatladı. Çünkü bu tip bir kalabalıkta her an istenmeyen davranışlarda bulunan biri çıkabilirdi. İnsanlar artık cam küreye bakmıyorlardı. İçeri giren oyuncu ve şarkıcıları izlemeye başlamışlardı. Bir tek Paul ve Lindsay, belki de son kez gördükleri bu ördekleri doya doya görmek ve onlarla vedalaşmak için küreye bakıyorlardı. Birden bir adamın cam kürenin dibine kadar gelip çevresinde dolandıktan sonra iş merkezinin çıkışına yakın bir yere gidip oturduğunu gördüler. Bu Bay Ho'ydu. İki arkadaş yanına gitmek istediler çünkü orada kendilerini anlayabilecek olan tek insan oydu. Ancak güvenlik görevlileri onları durdurdu. İki arkadaş salonun içinden ellerinde kelepçelerle Bay Ho'nun bulunduğu yere doğru koşmakta olan başka bekçilerin de geldiğini gördü. İşte o zaman neler olduğunu ya da az sonra neler olacağını anladılar. Bizim ördek kürenin içinde suya dalmıştı. Ördekçikler de geçmesi için ona yol veriyorlardı. Şu an Bay Ho ile göz gözeydiler. Bay Ho dışarıdaydı. Bizim ördek de suyun içinde. Aralarında onları ayıran bir cam vardı. Bay Ho ağlıyordu. Bir eliyle camı okşuyor, diğer eliyle de kocaman, ağır bir çekiç tutuyordu. Hüngür hüngür ağlayarak ördeğe, "Artık özgürsün canım," dedi. "Bunu hak ettin. Seni seviyorum." Sonra hıçkırıklarının arasında nefesini tutmuş insanların ve güvenlik görevlilerinin önünde cama vurmaya başladı. Üçüncü darbede cam çatladı. Güvenlik görevlileri Bay Ho'yu yakalayıp elindeki çekici aldılar. Bu sırada insanlar o tarafa dönmüş, nefes kesen bu sahneyi izliyorlardı. Sir Timothy ile sekreteri de donup kalmıştı. Lindsay ve Paul gülüyordu. İşte o an olan oldu. Çatlak büyümeye başladı
ve birkaç saniye içinde tüm cam küreyi un ufak etti. Timothy John Player, "Hayır! Sen, hayır!" diye haykırıyordu. Bu Çinliyi, hepsi birbirinin aynısı milyonlarca Çinliden biri olan bu şaşırtıcı Çinliyi tanımıştı. İnsanlar daha önce görülmemiş bu sahneleri seyrettikten sonra paniğe kapılıp kaçarken birbirlerini ezmeye başladı. Binlerce litre su serbest kalmış ve önlerine çıkan sandalye, kürsü, müzik aletleri, insanlar, yüksek davetliler kimi ve neyi bulduysa önlerine katarak çıkışa doğru akıyordu. Herkes birbirinin üzerine düşüyordu. Bir şarkıcı bakanın, bir oyuncu da bir keşişin üzerine düştü. Herkes güçlü akışıyla vitrinleri parçalayan sudaki cam kırıklarından korunmak için başını kapatmaya çalışıyordu. Ama kendini tamamen korumak neredeyse imkansızdı. Su her şeyi önüne katmış akıyordu. Kendini bir mağazanın içine atmış bir yerlere tutunma fırsatı bulmuş kişileri bile sürüklüyordu. 939 ördekçik sularla dışarı doğru sürüklenirken, "Vay canına, şuna bakın!" diye vakladı. Bizim ördek sona kalmıştı. Üzerine çullanan güvenlik görevlileri tarafından alınıp götürülürken elini kaldırıp ona el sallayan Bay Ho'yu son bir kez görebilmek için tüm gücüyle akıntıya karşı yüzmeye çalışıyordu. Sonunda su onu merdivenlerden alışveriş merkezinin girişine doğru sürüklediği sırada polislerin sırılsıklam ve perişan haldeki Timothy John Player'ın ellerine kelepçe takıp onu şoka girmiş ve şaşkın halde polis arabasına götürdüğünü gördü. Bunun ardından bizim ördek çabalamaktan vazgeçip kendini ve 939 ördekçikle birlikte alışveriş merkezindeki yüzlerce eşyayı büyük şehrin kanalizasyon sularına sürükleyen suyun akışına bıraktı. Hepsi kanalizasyonun kirli sularının içinde hayli zaman dolanıp fareler ve hamam böcekleriyle karşılaştıktan sonra kentten kilometrelerce uzakta bir yerde denize geri döküldüler. Yaralı bereli, çizikler içinde ve yorgunlardı. Leş gibi kokuyorlardı ve pislik içindeydiler. Ama yeniden özgürlerdi. Beş ay sonra Portekiz'in bir balıkçı köyünde. Mutluluk. Sessiz ve hüzünlü oğlan çocuğunun ifadesiz ve donuk gözleri aniden aydınlandı, gözlerinde bir ışık belirdi ve çocuk anlaşılmaz çığlıklar atmaya koyuldu. Ah! Ah! Bu ısrarlı çığlıklar sonucu babası balıkçı kulübesinden çıkıp 4 yıldan bu yana ilk kez bir şeyler söylediğini işittiği 15 yaşındaki oğluna doğru koşmaya başladı. Deniz'in sanki delirerek aileye büyük bir mutsuzluk getirdiği, büyük kardeşini aralarından ayırdığı ve o zaman 11 yaşında olan Miguel de büyük bir travma yaratıp ruhunda balıkçı kayığındakinden çok daha büyük bir delik açtığı deniz kazasından bu yana ilk kez bir ses çıkarmıştı. Heyecanla koşup gelen balıkçı çocuğuna eğilerek, "Ne var Miguel? Ne oluyor yavrum?" diye sordu. Miguel bakışlarını denize çevirdi. Bir elinde üzerinde siyah petrol lekeleri olan ve daha önce yapışmış kuş tüylerinin izleri bulunan, tabanında 9999 numarası basılı, rengi solmuş, sarı bir plastik ördekçik tutuyordu. Diğer eliyle de babasına denizde bir şeyler gösteriyordu. Balıkçı onları hemen tanıdı. Hayatını kurtaran ördek ve ördekçiklerdi bunlar. O da sevincinden ve heyecanından küçük çocuk gibi çığlıklar atmaya başladı. Biraz zaman geçtikten sonra ördek sürüsü sahile ulaştı. Balıkçı tüm bu ördeklerin hasta oğluna arkadaşlık edeceğini biliyordu ve hep orada kalacaklarını. Ördekçikler de 15 yılın ardından Portekiz'in bu küçük balıkçı kasabasının son durakları olduğunu biliyorlardı. Portekiz onların son durağıydı. Burada korkusuzca Miguel'in sevgisiyle yaşayacak, köyün sakin denizinde daha uzun yıllar yüzeceklerdi. Belki de en sonunda plastik ördek olarak üretilmelerindeki asıl amaca hizmet edecekler, tek bir tane bile olsa ona ihtiyacı olan bir çocuğu mutlu edeceklerdi. Belki bizim ördeğin amacı da son yıllarını korkularını atlatamamış ve bir anda dili tutulup bir daha konuşamamış küçük bir çocuğun kucağında geçirmekti. Küçük oğlan denizden ördekçikleri aldığı zaman
ördekçikler ötüyordu. Bizim ördek de kendince sevgisini göstermek, yani vaklamak için oradaydı. Evet, belki de bu son yolculuğunun amacı buydu. Ancak bizim ördeğin yolculuğunun asıl amacının ne olduğunu anlaması 2 yıl daha aldı. Artık hasta ve yaşlı bir haldeyken, 17 yaşındaki Miguel'in kucağında, gözleri yarı kapalı dinlendiği sırada, denizde bir şeylerin yol aldığını fark etti. Gördüğü şeyler sahile yaklaştığında onların 10 tane rengi solmuş plastik ördekçikle birlikte hepsi sapasağlam 10 yavrusu olduğunu büyük bir heyecan duyarak anladı. Yavruları büyümüştü ve kendisinin gençliğinde olduğundan çok daha güzel ördekler olmuşlardı. Miguel şaşkınlıkla ve 5 yıl sonra ilk kez sözcükler ağzından dökülerek "Vay canına, başka ördekler de geldi!" diye bağırdı. Babası bunu duyunca gözyaşlarının gözlerinden akıp gitmesine izin verdi. Evet, sevgi nasıl daha önce binlerce ördeğin konuşmasını sağladıysa, bu küçük çocuğun da konuşmasını sağlamıştı. Belki yolculuğun asıl amacı buydu, sevgi. Belki de amaç bizim ördeğin dünyalar güzeli yavrularının 15 yıl sonra farklı bir yoldan, farklı deniz akıntılarıyla sürüklenerek yine onun yanına dönmesiydi. Belki, her ne olursa olsun, ancak şöyle bir gerçek vardı ki, bizim ördek ilk kez yolculuğunun artık burada, o anda, bu sakin Portekiz balıkçı köyünde tamamlandığını hissetti. Gözlerini kapattı. Bunca yıl sonra, ilk kez tam anlamıyla mutlulukla doluydu.